Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Perşembe, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Seyri Sabah programına hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta saat 9'a kadar birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bu gelişmeler gazetelere nasıl yansımış, birinci sayfalara nasıl yansımış, haberler nasıl verilmiş gazetelerde, gazeteleri hep birlikte okuyacağız. Başlıklara, manşetlere, spotlara, fotoğraflara hep birlikte bakacağız. Ve ikinci bir saatlik bölümde de bu haberlerin arkasına geçip analizlerine, yani köşe yazarlarının yorumlarını birlikte okuyacağız. RSFM'in yayınlarını İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 frekansından dinleyebildiğinizi hatırlatalım. Akıllı cihazlarınıza, yani cep telefonu ya da tabletlerinize indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinliyor olabilirsiniz. Ayrıca normal bir bilgisayarda, masaüstü ya da laptop bilgisayarda tr.sputniknews.com veya rsfm.com.tr adresini açıp o sayfada canlı yayın düğmesine tıklayarak da bizleri dinleyebilirsiniz. Her sabah olduğu gibi hava ve yol durumunu da sizlerle paylaşacağız. Önce yol durumuna bir bakalım. İstanbul'da son derece sakin gözüküyor İstanbul'da trafik durumu. %17 civarında bir yoğunluk var. Biraz olağan dışı, yani demek ki çok fazla insan sokağa çıkmamış şu dakikaları itibariyle. Normalde şu saatlerde %23-25 gibi bir yoğunluğa ulaşır İstanbul trafiği ama şu sıralarda biraz sakin gibi gözüküyor. Her iki köprüye geliş güzergahında, Anadolu'dan Avrupa yakasına geliş güzergahında biraz yoğunluk var. Ama onun dışında bütün güzergahlar rahat ve sakin gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu yol durumunun biraz olağan dışı olduğunu söylemek mümkün. Yani fazla insan sokaklara çıkmamış bugün. İstanbul'da hava genelde kuru, yani açık bir hava var. Bugün de sıcak olması bekleniyor hava durumunun. Hava durumuna hemen geçelim. İstanbul'da bugün 29 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. Yani artık biraz yaz seviyelerine ulaşmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde de, yani hafta sonuna doğru da sıcaklığın yüksek olması bekleniyor. 3 gün boyunca İstanbul'da açık bir hava olacak, güneşli bir hava olacak. Cumartesi biraz bulutlanma bekleniyor ama 3 gün boyunca 29 derece civarında ortalama bir sıcaklık bekleniyor. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün güneşli açık bir hava bekleniyor. 26 derece civarında olacak sıcaklık. Cuma günü 28 derece, bir ara yağmur bekleniyor. Ankara'da cumartesi günü 32 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Çıkacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Cumartesi günü de açık ve güneşli bir hava var Ankara'da. İzmir'de 3 gün boyunca açık ve güneşli bir hava. Bugün 30, cuma günü 31 ve cumartesi günü de yine 31 derece olacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Saatler 7'yi 4 dakika geçerken gündeme bir bakalım, gündemi hatırlayalım, neler olmuş bitmiş. Dün akşam saatlerinde aniden bir flaş haber patladı. Bütün Türkiye'yi acıya boğan o haber, yani Güneydoğu'dan Çırnak'tan gelen helikopter kazası haberi. Askeri bir helikopter düştü ve 13 askerimiz şehit oldu. Helikopterin bir yüksek gerilim hattına çarparak kaza yaptı ve düştü sanılıyor. AS-532 Cougar tipi bir helikopterden söz ediyoruz. Helikopterde neredeyse tamamı rütbeli askerlerimiz vardı. Bir tümgeneral, bir yarbay, bir albay, bir binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 başçavuş ve 3 uzman çavuş vardı uçakta. Son derece olağanüstü bir birleşim. Yani bu kadar çok sayıda rütbeli askerin aynı helikopterde, aynı hava aracında bulunmuş olması tabii son derece büyük bir talihsizlik. Bu tüm uçakta, hava aracında bulunan, bu helikopterde bulunan en üst rütbeli subayımız bir tümgeneraldi. Aydoğan Aydın. Aydoğan Aydın terörle mücadele bölgesinde en çok tanınan komutanlardan biri. Hatta geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun orada Kato Dağı'nda operasyona katılan birlikleri denetlemesi sırasında Süleyman Soylu ile birlikte telefonla bağlanarak Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat çalışmalarla ilgili, operasyonla ilgili bilgi veren, o sırada da görüntüleri televizyon haberlerine yansıyan bir subayımızdı, bir generalimizdi. 13 asker arasında bulunan tüm general Aydoğan Aydın. Yarbay Songül Yakut da bu helikopterde bulunan subaylarımızdan biri. Yarbay Songül Yakut Türkiye'nin ilk ilçe karakol komutanı, ilk jandarma ilçe karakol komutanı olması sıfatını da taşıyordu, özelliğini de taşıyordu. Yarbay Songül Yakut askerlik hizmetinin yanı sıra görev yaptığı bölgelerde kadına şiddet konusunda duyarlılık kapsamında yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Yine her iki subayımız, yani tüm general Aydoğan Aydın ve Yarbay Songül Yakut'un da görevlerinin geri planında son derece ilginç iki öyküsü var. Tüm general Aydoğan Aydın da Yarbay Songül Yakut da biri Ergenekon operasyonlarında, diğeri de bu son FETÖ operasyonlarında bir süre kumpas mağduru olarak gözaltına alınıp suçlanıp, hatta Yarbay Songül Yakut ordudan ihraç edilip sonradan hukuk mücadelesiyle geri dönen iki subayımız. Dolayısıyla bu kazanın arkasında son derece ilginç böyle geri plan öyküleri var. Dediğimiz gibi bu 13 asker arasında bir de albayımız var. Albay Gökhan Peker. Bir binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 başçavuş ve 3 uzman çavuş da bu kazada hayatlarını kaybeden askeri personelimiz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bu helikopter kazasının haberi dün akşam Ankara'ya ulaştığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan MGK üyelerine ve eşlerine bir iftar yemeği vermekteydi. Acı haber o iftar yemeği sırasında geldi. Son derece büyük bir acı. Gazetelerin birinci sayfalarında hemen hepsinde manşet olmuş tabii bu haber. Ayrıntıları gazeteleri okurken sizlere aktaracağız. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı demiştik. Bu toplantıdan çıkan bildiride en çok öne çıkan unsurlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG'ye, yani Türkiye'nin PKK'nın uzantısı saydığı, terör örgütü saydığı unsurlara ağır askeri malzeme, silah ve teçhizat yardımına dün başlamış olması önemli bir haberdi. İşte MGK'dan çıkan bildiride buna yoğun bir tepki vardı. Yani özellikle bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir müttefik olarak bu konuda bir sitem içeren ifadeler vardı. Amerika Birleşik Devletleri de dediğimiz gibi dün bu ağır silah sevkiyatına başladı. Tabii Türkiye'nin kaygılarını yatıştırmak için, biraz dindirebilmek için işte bu silahların iyi denetleneceği, başkalarının eline geçmeyeceği, başka yerlerde kullanılmasına karşı çıkılacağı ya da bunun önüne geçileceği şeklinde yumuşatıcı mesajlar da vardı. Ama dün fiilen bu sevkiyatın başladığı anlaşılıyor. Siyasette önemli gelişmeler vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi tartışmalar yaşandı dün. Malum FETÖ soruşturması ile ilgili, daha doğrusu bu darbe soruşturması ile, 15 Temmuz darbesi soruşturması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Mecliste bu darbe girişiminin siyasi ayağı ya da FETÖ örgütlenmesinin siyasi ayağı konusunda ciddi bir gerilim yaşandı. Bir önerge verildi. Yani siyasi ayağın da araştırılması için HDP'li milletvekilleri tarafından bir önerge verildi. Bir araştırma önergesi verildi. Ancak bu önerge Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu da mecliste ilave bir gerilime yol açtı. Mecliste tartışılan ve genelde Ankara siyasetinde tartışılan bir başka olay da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis Araştırma Komisyonu'na, yani Darbeyi Araştırma Komisyonu'na yolladığı yazılı cevaplardı. Bu cevaplar da tartışıldı. Buradaki bazı açık noktalar, bazı şüpheli noktalar, bazı bulanık noktalar da muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme getirildi ve hükümetin bu konuda soru işaretlerini ya da karanlık noktaları aydınlatması gerektiği çağrıları yapıldı. Dün Gezi'nin 4. yıl dönümüydü. Gezi kalkışmasının, Gezi eylemlerinin, Gezi direnişinin ya da Gezi isyanının ismini her nasıl koyarsanız koyun, Taksim'de Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasına karşı başlatılan ve önce ağaçların korunması, önce çevrenin korunması amaçlı gibi gözüken ama sonradan yaygın bir demokrasi talebi, yaygın bir özgürlük talebi, yaygın bir demokrasinin bastırılmasına ya da demokratik hakların boğazlanmasına karşı bir direniş, bir eylem hareketinin 4. yıl dönümüydü. Bu yıl dönümü vesilesiyle çeşitli yerlerde etkinlikler, eylemler yapıldı. Dün akşam da İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık bir grup Taksim Meydanı'na çıkmak, Gezi Parkı'na gitmek istedi. Ancak polis izin vermeyince bir olay çıkmadan dağıldılar. Ankara'da da eylemler vardı. Ankara'da biliyorsunuz uzun süredir açlık grevi yapan iki eğitimci, üniversite öğretim üyesi Nuriye Gülmen ve bir ilkokul öğretmeni Semih Özakça geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, sonra da mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İçeride yani tutuklulukları devam ederken açlık grevleri devam ediyor. Sanıyorum 80 günün üzerine çıktı bu açlık grevi eylemi. İşte onlara destek eylemleri devam ediyor. Ankara'da onların sokakta eylemi yaptıkları yerde, yani Ankara'daki Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtının civarında polis günlerdir yoğun önlemler alıyor ama günlerdir de dayanışma için oraya gidenler polisle çatışıyorlar. Dün de bu itiş kakış sırasında, bu çatışmalar sırasında Semih Özakçı'nın eşi ve annesine polisin yine saldırısı oldu. Yine bu iki hanımefendi yerlerde sürüklendi, polisin fiili müdahalesine maruz kaldılar. Dünyadan da iki önemli gelişmeyi aktaralım. Afganistan'da dün büyük bir terör eylemi gerçekleşti. Özellikle çok sayıda ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu bir bölgede, başkent Kabil'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bir intihar saldırısı. 100'ün üzerinde ölü var ve 300'ün üzerinde de yaralı var. Çok sayıda büyükelçiliğin hasar gördüğü bildiriliyor. Hasar gören büyükelçiliklerden biri de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Büyükelçilik binasında can kaybı olmadı. Ancak belli oranda hasar meydana geldiği için bazı büyükelçilik personelinin de tahliye edildiği, Türkiye'ye gönderileceği bildiriliyor. Uluslararası anlamda dün önemli bir gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ünlü Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çekmesi oldu. Bu da tabii dünya ikliminin korunması ya da çevrenin korunması ya da çevre duyarlılığı açısından son derece önemli bir gelişme olarak nitelendirildi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sözleşmeden ya da bu antlaşmadan imzasını çekmesi dünya çapında etkileri olabilecek, olumsuz etkileri olabilecek ve belki başka ülkelerin de onu takip etmesini, yani madem Amerika'nın imzası yok biz de çekeriz şeklinde onun peşinden gitmesi anlamında da son derece kaygı verici, endişe uyandırıcı bir gelişme olarak dünyanın dış gündemine not olarak düşülüyor. Ve spor dünyasında da önemli bir maç vardı dün. Zira Türkiye Kupası'nın finali oynandı. Eskişehir'de oynandı final maçı. Başakşehir ile Konyaspor arasında gerçekleşti. Maç golsüz berabere bitti. Uzatmalara gidildi. Orada da gol olmadı ve penaltı atışları sonunda Konyaspor Başakşehir'i 4-1 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Zira Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu. Böylelikle Başakşehir ligde uğradığı hayal kırıklığından sonra, yani ligde Beşiktaş'la haftalar, aylar boyu sürdürdüğü yarışı kaybedip ikinci olmasının ardından Türkiye Kupası'nda da finalde kaybetmiş oldu. Dolayısıyla Başakşehir gelecek yıl tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde grup elemelerine, daha doğrusu eleme gruplarına katılabilecek, eleme maçı oynayabilecek. Ancak bu kupayı alıp bu başarılı sezonunu bir kupayla tamamlamak isteyen Başakşehir'e de bir hayal kırıklığı oldu. Konyaspor da tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu ve bu yıl da UEFA Kupası'na katılma hakkını elde etti. Saatlerimiz 7:14 dakika geçiyor. Trafik durumuna bir kez daha bakalım. %22'ye ulaşmış trafik durumu ama İstanbul genelinde bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında bütün güzergahların akıcı olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında da iki köprü güzergahında bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Onun dışında İstanbul trafiğinde her şey normal gibi gözüküyor ve artık yavaş yavaş gazeteleri okumaya başlayalım.
Manşetler.
Haliyle bekleneceği gibi Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası ve 13 askerimizin, çoğu rütbeli 13 askerimizin şehit olması bütün gazetelerin birinci sayfalarında görünür bir şekilde, çoğunda da manşetten verilmiş durumda. Hürriyet'le başlayalım. Kato kahramanı şehit oldu diye o tüm generalimizin, tüm general Aydoğan Aydın'ın öyküsü öne çıkartılıyor. Yani onun Kato Dağı'ndaki terörle mücadele operasyonlarına ve neredeyse kariyeri boyunca bütün terörle mücadele operasyonlarına katılmış olan başarılı bir komutan olduğu özel kuvvetler bünyesinde görev yaptı hatırlatılıyor. Şırnak Katodoğan'da teröristlere karşı amansız mücadele sürdüren askerlerin bulunduğu helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü diyor Hürriyet. Kazada operasyonları yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 13 asker şehit oldu deniliyor. Hemen Tümgeneral'in fotoğrafının altında o Yarbay Songül'ün de fotoğrafı var. Yarbay Songül Yakut'un da fotoğrafı var. 2012 yılında jandarma içinde özel olarak oluşturulan Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Biriminin başına getirilmişti diye hatırlatılıyor. Yarbay Songül'ün fotoğrafının hemen yanında. Kazanın ayrıntılarına ilişkinde biraz bilgi var Hürriyet'te. Katodoğan'da operasyonları yürüten 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşları Beytüşebap'ta iftar yaptıktan sonra üst bölgelerini denetlemeye çıktı. Şenova beldesinden 20.50'de havalanan AS-532 Cougar tipi helikopter yaklaşık 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü deniliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında 13 askerin de hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Aydın'la birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 1 uzman çavuş şehit oldu. Tümgeneral Aydın darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. O sırada Tuğgeneral olan Aydın daha sonra terfi alarak tümgeneralliğe getirilmişti diye bu kazanın geri planındaki tümgeneralle ilgili olarak o geri plandaki hukuki öyküde aktarılmış Hürriyet'in manşetteki haberi. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Sözcü gazetesi de aynı haberi manşetinde mübarek günde büyük acı başlığıyla vermiş. 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayları taşıyan AS-532 Cougar tipi helikopter yüksek gerilim hattına çarparak öldü deniliyor. Sözcü gazetesi de aynı Hürriyet'in yaptığını yapmış. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğraflarını ön plana çıkarmış. Askeri helikopterde bulunan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuş şehit oldular. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor demiş Sözcü gazetesi. Türkiye'ye yasa boğan kazada jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'un da şehit olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Şırnak'a gitti deniliyor. Bu arada bu olayın dışında başka şehitlerimiz de var. Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 Mehmetçik şehit oldu. Bir asker de yaralandı haberi var. Sözcü'de 3 şehit acısı da Lice'den geldi şeklinde bir başlık atılmış Sözcü'nün haberi. Habertürk gazetesi birinci sayfasının yarısını ayırmış bu habere. Kato kahramanları başlığını atmış Habertürk gazetesi. Şırnak'ta helikopter düştü. Kato'yu PKK'lı hainlerden temizleyen komuta kademesi şehit oldu deniliyor. Kahreden kaza 13 şehit. Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sahalara. Bu satırlar işte o Tümgeneral Aydın'ın 25 yıl önce yazdığı bir şehit bir şiirden alınmış. Tümgeneral Aydın genç bir subayken oradaki terörle mücadele çalışmalarına katılmış. O sıralarda bir şiir kaleme almış. İşte o şiirden satırlar bunlar. Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sahalara diye. 51 yaşındaki Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın elim kazada şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 19 Nisan'da başlayan ve terör örgütü PKK'nın büyük darbe aldığı Katodoğan'daki operasyonu yönettiği bilgisini de Habertürk gazetesi ön plana çıkarmış. Ön plana çıkan diğer subayımız da Yarbay Songül Yakut. O da 41 yaşında şehit yarbayımız. Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olmuştu diye hatırlatıyor Habertürk gazetesi. FETÖ'nün kumpası sonucu ordudan uzaklaştırılan Yarbay Yakut, hukuk mücadelesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönmüştü diye hatırlatılıyor. Burada hemen bir parantez açıp o notu da düşelim. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok sayıda subay, sadece Tümgeneral Aydın değil, sadece Şehit Yarbay Songül Yakut değil, çok sayıda subay bu şekilde haksız suçlamalarla, kumpas davalarında, bir takım ihbarlarla, bir takım çirkin ispiyoncuların ifadeleri sonucunda mesleklerinden edildiler, kariyerleri söndürüldü, hayatları söndürüldü, kimileri intihara sürüklendi ve sonradan hukuk mücadelesini bazıları kazandı. İşte Songül Yakut gibi tekrar görevinin başına döndü, işte Tümgeneral Aydoğan Aydın gibi tekrar görevinin başına döndü, yine vatan hizmetine koştular, yine görevlerinden, mücadele aşklarından vazgeçmediler. Ama bu tür kazalardaki bu tür kayıplar ve bu kayıpların arkasındaki o kişisel öyküler bir kez daha ders olmalı diyoruz. Ve insanları kolay kolay suçlayıp da hemen mahkum etmek, üstelik de haklarına verilmiş kesin bir hüküm, kesin bir yargı kararı olmadan hain ilan etmek bu ülkede ne kadar kolay ve sonradan da ne kadar büyük acılar yaşanıyor, ne kadar acı pişmanlık öykülerine yol açıyor. Bunları göstermesi açısından da bu kazanın haberleri bir ibret olarak da not alınmalı diye de o notu düşüyoruz. Türkiye şehitlerine ağlıyor demiş Habertürk gazetesi ve şehitlerin isimlerini şöyle saymış. Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Başçavuş Fevzi Kral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Uzman Çavuş Hakan İncekal. Üç bakanın, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte bölgeye gittikleri haberi de var. Habertürk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Ankara'yı arayıp bildirmişler, bilgi vermişler orada olup bitenleri ve kazayla ilgili şu ana kadar belirlenen ayrıntıları. Diyarbakır'da 3 asker şehit diye de o başka bir olayda, iki çatışmada daha doğrusu 3 askerimizin şehit olduğunu, 5 asker ve 1 korucunun yaralandığını, bu arada çatışmada da 4 teröristin de öldürüldüğünü duyuruyor Habertürk gazetesi. Saatlerimiz 7:22 dakika geçiyor. Devam ediyoruz haberlerimizle. Postanın birinci sayfasında da manşette bu kaza. Yüreğimize ateş düştü başlığıyla vermiş Posta gazetesi olayı. Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hattına takılan helikopter düştü. Bir tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuşumuz şehit oldu deniliyor. Posta gazetesi de o öne çıkan 2 subayımızın fotoğraflarını kullanmış. Helikopterin işte o tip, yani kazaya karışan helikopterin tipinde bir helikopterin fotoğrafıyla AS-532 tipi, Cougar tipi helikopterin fotoğrafının altında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ve Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafları var. Onlar da Şehit Yarbay Yakut'un Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olmasını ve aile içi şiddete karşı eğitim projelerini yönetmiş olmasını da öne çıkarıyorlar. Yüreğimize ateş düştü başlığıyla Posta'nın verdiği manşet haberde. Bir Gün gazetesinde de Şırnak'ta askeri helikopter düştü başlığıyla tek sütun verilmiş birinci sayfadan. Onlar da 13 askerin yaşamını yitirdiğini hatırlatıyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun şeklindeki demecini de eklemişler habere. Bir Gün gazetesinin baskısına son anda yetiştiği anlaşılıyor çünkü birinci sayfada daha küçük görmüşler bu haberi. Sabah gazetesi yüksek gerilim faciası diye vermiş bu haberi ve 13 askerimizin şehit olmasını. KATO'yu teröristten temizleyen komutan şeklinde komutan Tümgeneral Aydın'ın tam teçhizatlı, yani böyle çelik miğferle ve çatışma bölgesinde giyilen kıyafet ve teçhizatla bir fotoğrafını vermişler. Hepsi değişik fotoğraflarını kullanmışlar Tümgeneral Aydın'ın. Tümgeneral Aydın tabii o bölgede bütün harekatlara katılan, bütün harekatlarda önemli bir rol alan ve neredeyse bütün askeri kalideki terörle mücadele operasyonlarına geçiren bir komutan olduğu için tabii arşivlerde çok sayıda fotoğrafı var, görüntüsü var. Bu da tabii hani haberciler açısından bir avantaj sayılabiliyor. Yani haberciler komutanın değişik yerlerde çekilmiş fotoğraflarını kullanabilmişler. Kimisinde mavi bereyle fotoğrafı var, kimisinde miğferle fotoğrafı var, tam teçhizatlı fotoğrafı var. Kimisinde işte o Cumhurbaşkanı'na telefon ettiği sırada televizyonlara da yansıyan görüntülerden bir fotoğrafı var. Tümgeneral Aydın bu kazada kaybettiğimiz en yüksek rütbeli subay Şırnak'ta yüreğimiz yandı diyor Sabah gazetesi. TSK'ya ait Kogar tipi helikopter yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Tüm General Aydoğan Aydın ve 12 kahraman silah arkadaşı şehit oldu denilmiş. Sınıra yakın bir bölgede düştüğü ayrıntısı var Sabah gazetesinde. Şırnak il merkezine doğru giden Kogar tipi helikopterle 3 dakika sonra irtibat kesildi. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü belirlendi. Irak sınırına yakın kaza bölgesine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi denilmiş Sabah'ın haberinde de. Milliyet gazetesi sür manşetten iri puntolarla vermiş. Büyük acı başlığını kullanıyor Milliyet'te. Türkiye dün 13 vatan evladını daha şehit verdi deniliyor. Tüm General Aydoğan Aydın'ın da onlar da kamuflajlı bir üniformayla başka bir yerde çekilmiş fotoğrafını kullanmışlar. Kato'da destan yazdı diye başlık atılıyor. Tüm General Aydoğan Aydın'ın fotoğrafının üzerine. Dünkü kazada şehit düşen Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğ General Aydoğan Aydın 15 Temmuz'da gözaltına alınmış. Suçsuz olduğunun anlaşılmasıyla serbest bırakılmıştı deniliyor. Aydın'ın darbe girişimini öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı Tugay'ı arayarak bir tek er dahi dışarı çıkmayacak emrini verdiği bildirilmişti. Aydın son yüksek askeri şurada tüm generalliğe yükseltildi. Aydın'ın sorumluluğundaki Kato bölgesindeki operasyonlarda büyük başarılar elde edildi diye de o ayrıntılara yer veriliyor. Hemen onun altında Milliyet'in logosunun yanında ilk kadın jandarma komutanıydı başlığıyla da Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafı var. Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafı var. Ankara'nın Beypazar ilçesinde jandarma komutanı olduğunda jandarma tarihinin ilk kadın komutanı olarak tarihe geçmişti. Malatya doğumlu bu yarbayımız Şehit Yarbay Songül Yakut. 3 dakika sonra düştü ayrıntısı Milliyet'te de var yine Sabah gazetesi gibi yani Şenoba'da üst bölgelerini denetledikten sonra Şırnak'a dönerken bu kazanın meydana geldiği belirtiliyor. Milliyet gazetesi de yine hemen olayın haber alınmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye hareket ettiğini ve bölgede incelemelerde bulunduklarını aktarıyor. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesiyle. Cumhuriyet de birinci sayfa manşetinde kullanmış bu haberi helikopter faciası başlığıyla vermişler. Şırnak'ta 13 şehit üst başlığıyla. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopterde üst rütbeli askerler bulunuyordu diyor Cumhuriyet gazetesi de. Onun hemen altında da Lice'de operasyonda çatışma 3 asker şehit şeklinde bir öteki çatışmadaki şehitlerimizi de belirtiyor Cumhuriyet gazetesi. Orta Doğu gazetesine geçiyoruz. Orta Doğu gazetesinde bu haber yetişmemiş herhalde. Diyarbakır'dan acı haber 3 şehit haberi var ama helikopter kazası yetişmemiş. Bu gazeteler tabii daha erken saatlerde basılan gazeteler. Onu da vurgulayalım. Mesela Evrensel Gazetesi'nin de birinci sayfasında yok bu haber ama tabii ki bu baskıya yetişmediği için böyle bir durum söz konusu. Çünkü gece geç saatlerde geldi bu haber. Tirajı düşük olan gazetelerin erken saatlerde basıldığını hatta kendi matbaaları olmadığı için başkalarının matbaalarında işte saat 5'lerde 6'larda 7 en geç 7'lerde filan basıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla bu gazeteler o haberlerin yer almaması, birinci sayfalarda yer almamasında bir kasıt aramamak lazım. Yani onlara yetişmemiş haber. Çünkü saat 10.30-11 civarında filan bütün Türkiye'ye yayıldı bu haber. Dolayısıyla o gazetelerin baskılarına yetişmemiş. Yurt'a yetişmiş Yurt gazetesi. Diyarbakır'da 3 asker şehit diye veriyor. Onlara da o Diyarbakır'daki çatışmada şehit olanların haberi yetişmiş ama Yurt Gazetesi'nin de birinci sayfasında helikopter kazası haberini göremiyoruz. Onlar da tabii erken baskıya giren gazetelerden biri. Yeni Şafak gazetesi Kato yiğitlerini kaybettik şeklinde manşetten vermiş. Sayfanın neredeyse yarısını ayırmışlar bu habere. Şırnak'ta kahreden kaza 13 şehit başlığıyla vermiş Yeni Şafak gazetesi bu haberi. Kato Dağı'nda destan yazan tüm general Aydoğan Aydın ve ekibini taşıyan Kogar tipi helikopter Şırnak'ın Şenova beldesinde kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü. Türkiye'yi kahreden kazada Aydın 8 subay, 2 astsubay ve 2 uzman çavuş şehit düştü deniliyor. Onlar da kaybettiğimiz askerlerimizin, şehit askerlerimizin listesini yayınlamışlar. Bu arada kazayla ilgili bir iki teknik detay da var ve bu operasyona katılan askerlerin başarılarıyla ilgili bir takım detaylar var. Örneğin acı kaza akşam saat 20.55'te yaşandı diyor Yeni Şafak gazetesi. Birlikleri denetlemek için 23. Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan helikopter radardan kayboldu. Kaza yerine giden ekipler 13 askerin şehit olduğunu belirledi diyor Yeni Şafak'ın haberi. Operasyonlarla ilgili şu ayrıntıyı da veriyor. Şehit askerler terörle mücadeledeki büyük başarılarıyla gündeme gelmişti. Tümen Komutanı Aydın ve ekibi Kato Dağı'nda 100'e yakın mağarayı tespit edip PKK cephaneliklerini çökertmişti deniliyor. Bu Kato Dağı'ndaki operasyondaki başarıları Tümgeneral Aydoğan Aydın telefonla geçen gün Cumhurbaşkanı'na aktarırken, yani Süleyman Soylu'nun denetlemeleri sırasında Ankara'ya bağlanıp bizzat kendisi de aktarırken televizyon görüntülerinde dinledim sabahleyin. Şöyle bir ifade kullanıyordu Aydoğan Aydın. Buradaki başarılarımız o kadar önemli ki, yani terör örgütlerine verdiğimiz darbe ya da onlara verdiğimiz, tattırdığımız yenilgiler o kadar önemli ki burada terör örgütlerine vurduğumuz her bir darbe büyük şehirlerdeki terör eylemlerinin önüne geçilmesi anlamında da önemli bir başarı sayılmalı diyerek oradaki operasyonların önemine dikkat. Hemen onun fotoğrafının ardında altında ve helikopter fotoğrafının da altında ilk kadın komutan başlığıyla da kazada şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafı bulunuyor. Yakut 3 yıl Beypazarı ilçe jandarma komutanı olarak görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a atanmıştı deniliyor. Burası RSFM. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah programını dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7.32'yi gösteriyor.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Devam edelim. Star gazetesinde sıra. Star gazetesi de birinci sayfasında bu haberi "Yüreğimiz yandı" başlığıyla vermiş. Kato kahramanı diye söz ediliyor. Şehit Tümgeneral Aydın'dan. Bakan Soylu'nun Kato ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a operasyonla ilgili telefonda bilgi vermişti denilerek o sırada çekilmiş bir fotoğrafa yer vermiş Aydoğan Aydın'ın fotoğrafına. Cep telefonuyla Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken fotoğrafını yayınlamışlar. Kato kahramanını Şırnak Uludere'de birlikleri denetimden dönen komutanların içinde bulunduğu askeri helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü ayrıntısına yer vermiş. Acı haberi, MGK sonrası düzenlenen iftarda alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Işık, İçişleri Bakanı Soylu ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı bölgeye gönderdi deniliyor. Hemen gece saatlerinde oraya gitmişler. Akşam gazetesi "Kahrolduk" başlığını kullanmış sürmanşette. Belli ki onlar da baskının böyle son anlarına yetişmişler. Yani daha küçük de olsa en tepeden büyük bir şekilde görmüşler haberi. Yani böyle bir geniş bir sayfa yapamamışlar. Birinci sayfayı yıkmak derler buna gazetecilikte. Birinci sayfayı tam olarak yıkmamışlar da o sürmanşetten bir haberi çıkarıp hemen yerine onu koymuşlar. Aceleyle "Kahrolduk" şeklinde bir başlık atmış Akşam gazetesi. "Türkiye dün akşam Şırnak'tan gelen askeri helikopter faciasıyla sarsıldı. Kazada 13 askerimiz şehit düştü" diye ayrıntıları bu şekilde veriyorlar. Onlar da Aydoğan Aydın'ın bir fotoğrafını kullanmış Akşam gazetesinde. Türkiye gazetesi de benzer bir şey yapmış. Onlar da gece geç saatte baskının yapılmasına yakın bir saatlerde almışlar bu haberi. Yani çok büyük verememişler birinci sayfada ama hemen tepede o manşetin yanındaki bir boşluğu değerlendirmişler. "İçimiz yandı" başlığıyla da bir helikopter fotoğrafı var. Yani hani kazaya uğrayan helikopter olması şart değil, onun başka bir helikopter de olabilir ama aynı tip bir helikopter. AS-532 Cougar tipi helikopter ve hemen "Kato'nun kahramanıydı" başlığıyla da hemen helikopterin yanında da Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın fotoğrafını kullanmış. Cougar tipi askeri helikopter kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hattına takıldı. Facia yaşandı deniliyor. 13 personelin şehit olduğu kazayı da Türkiye gazetesi tepeden böyle görmüş. Saat 7.36 trafik durumuna hemen bir göz atalım. %29 oranına ulaşmış trafik yoğunluğu. Olağanüstü bir durum yok. Bir yerde bir araç arızası bildirimi var. D100 Avcılar Gümüşbala. D100 Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde sol şeritte bir araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor ama onun dışında köprü geçiş güzergahları yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahları haricinde bütün güzergahlarda açık ve akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim şu dakikalar itibariyle. Devam edelim gazeteleri okumaya. Vatan Gazetesi birinci sayfasının neredeyse yarısını ayırmış bu olaya. Kahrolduk diye bir manşet atmış. Son dönemde gece gündüz gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK'ya aman vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece acı haberle yıkıldı. Şırnak'ta Kugar tipi askeri helikopter yüksek gerilim hattına düştü deniliyor. Vatan Gazetesi de bu haberde 3 şehit subayımızın fotoğraflarını öne çıkarmış. Tüm General Aydoğan Aydın'ın fotoğrafı var. Albay Gökhan Peker'in fotoğrafı var. Ve Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafı var. Türkiye'nin ilk kadın jandarma ilçe komutanı Songül Yakut'un fotoğrafını da öne çıkarmış Vatan Gazetesi. Diriliş Postası gazetesine bakıyoruz. Diriliş Postası'na da yetişmemiş bu haber. Dolayısıyla onların da erken saatlerde baskıya girdiğini anlıyoruz. Diyarbakır'da 3 şehit haberi var Diriliş Postası'nın birinci sayfasında ama o tabii daha erken saatlerin haberi. Onlara da helikopter kazası yetişmemiş. Güneş Gazetesi birinci sayfasında neredeyse yarısından fazlasını ayırmış bu habere. Kahrolduk başlığını onlar da tercih etmişler. Pek çok diğer gazete gibi. Milletçe başımız sağ olsun diye de üst başlık atmışlar bu habere. Şırnak Uludere'den havalanan Kugar tipi askeri helikopter kalkıştan 3 dakika sonra Irak sınırında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Tümen komutanı ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopterdeki 13 asker şehit oldu demişler. Güneş Gazetesi de tüm General Aydoğan Aydın'ın fotoğrafını kullanmış. Şehit Albay Gökhan Peker'in ve Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafını kullanmış. Bir fotoğrafta dediğimiz gibi bütün gazetelerde hemen hemen var. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde yani birkaç gün önce bölgede Kato Dağı'nda birlikleri denetlediği sırada tüm General Aydın'ın da elinde telefonla Ankara'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat telefonla bilgi verdiği sırada çekilmiş fotoğrafını kullanmışlar. Yeni Çağ Gazetesi Şırnak'ta facia diye sürmanşetten veriyor haberi. 13 şehit Çenoba ilçesinde askeri helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılıp düştü demiş Yeni Çağ Gazetesi. Takvim Gazetesi'ne bakıyoruz. Kara Haber 13 şehit başlığıyla vermiş Takvim Gazetesi haberi. Şırnak'ta askeri helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü demiş. Onlar da tüm General Aydoğan Aydın'la Yarbay Songül Yakut'un fotoğraflarını kullanmışlar bu haberde. Karar Gazetesi sürmanşette Uludere'den Kara Haber 13 şehit başlığıyla kullanmış bu haberi. Yeni Akit Gazetesi'ne bakıyoruz. Şırnak'ta helikopter düştü. 13 asker şehit başlığını kullanmışlar. Aydınlık Gazetesi yüreğimiz yandı diyor. 13 şehit başlığıyla vermişler sürmanşetten bu haberi. Şırnak'ta askeri helikopter düştü. Aralarında Kato operasyonunu yöneten tüm General Aydoğan Aydın ve ilk kadın jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un bulunduğu 13 kahramanımız şehit düştü deniliyor. Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafını büyük bir şekilde kullanmışlar. Onun yanında da tüm General Aydoğan Aydın'ın fotoğrafını kullanmışlar. Dünya Gazetesi'ne de yetişmemiş çünkü Dünya Gazetesi ben de biliyorum erken saatlerde baskıya giren bir gazete. Yani öyle son dakikalara kadar geç vakte kadar bekleyip de aman gece vakti flash bir haber olursa onu da girelim kaygısı olmayan gazetelerden biri. Ekonomi Gazetesi dünyaya yetişmemiş bu haber ama tabii nedeni de o. Gazeteler işte bu şekilde değerlendirmişler haberleri. Saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor. Şimdi bu kaza haberinin yani şehitlerimizin haberinin dışında gazeteler birinci sayfalarında neler vermişler bir de hızla onlara bakalım. Hürriyet Gazetesi Baylok'ta çözülen FETÖ'nün ilk yazışması diye veriyor. Manşetin hemen altında büyüttüğü diğer önemli haberini. MİT, Fethullahçı terör örgütünün haberleşme programı Baylok'u deşifre etti diyor. Hürriyet'in ulaştığı Baylok yazışmasında eski bir hakimin meslektaşı hakkında özel bilgileri topladığı mesaj yer alıyor denmiş. Toygun Atilla imzalı bir haber bu. Ortaya çıkan yazışmaya göre İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevliyken 2015'te Sivas'a hakim olarak atanan Vahdettin Toklucu bir dönem İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi olan şu an İstanbul Adliyesi'nde Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan meslektaşı İsmail Yavuz'u tanıyanlardan acil bilgi notuyla bilgi istiyor denilmiş. Bu haberde Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Atatürk'e hakaretten dava günü. Televizyonda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından 7,5 yıla kadar hapsi istenen Süleyman Yeşilyurt bugün hakim önüne çıkıyor. Yazı dizisiyle Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Mustafa Armağan'ın da 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor denmiş. Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt'un fotoğrafları eşliğinde verilen haberde. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesi bu Şırnak'taki helikopter kazasını sürmanşette vermiş. Hemen onun altında kirli pazarlıklar ortaya çıktı diyor. FETÖ'cüler için tahliye havuzu başlığını kullanmışlar. Kripto hainler bir yandan FETÖ operasyonlarını sulandırıyor. Diğer yandan hapisteki FETÖ'cüleri kurtarmak için lobi çalışması yapıyor. 160 milyonluk rüşvet fonu bile hazır demişler. Bu arada Sözcü'ye iftirayı çürüten tablo diye yine o bütün diğer gazetelerin FETÖ'cü olduğu ile sürülen bazı kurumlardan aldıkları reklamla Sözcü'nün aldığı reklamı karşılaştıran böyle tablolar var. Diyor ki Sözcü gazetesi arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un tutuklandığı dosyadaki bir suçlamaya daha ulaştık. Ahtamara Ajansı'ndan alınan ilanın FETÖ ile işbirliği sayıldığını gördük. Oysa ajansın son 10 yılda verdiği ilanların %51'i Zaman, Bugün ve Star'da yayınlandı. Sabah %4.9, Yeni Şafak %2.9 pay aldı. Sözcü'nün payı 0.9 civarında diyor. Yani FETÖ'cülere bağlı ajansların Sözcü'ye reklam verdiği, o yüzden de Sözcü'nün FETÖ'cü olduğu şeklindeki çamurun tutmadığı da bu tablodan bir kez daha anlaşılıyor. Sözcü de bu olayı birinci sayfasındaki en önemli haberlerden biri olarak vermiş haliyle bu konudaki ısrarlarını da sürdürüyorlar. Yani ötekilere bakın, onları beslemiş FETÖ'cü ajanslar ya da şirketler, bankalar, neyse işte reklamları aracılığıyla sonra gelip bize nasıl FETÖ'cü diyorsunuz tezini de sürdürüyorlar birinci sayfadan ısrarla bir haftadır. Habertürk gazetesi az önce de aktardığımız gibi sayfanın yarısını kaza haberine, Şırnak'taki kaza haberine ayırmış. Onun altında dikkat çeken, öne çıkarılan en büyük haberleri Kübalı dansçı baskını şeklinde. Makedon bir menajerin iş vaadiyle Ankara'ya getirip zorla pavyonda çalıştırdığı 40 Kübalı dansçı kurtarıldı deniyor. Fevzi Çakır imzalı özel haberde. Yurt dışında iş arayan Kübalı dansçılar Makedonya merkezli ajansla irtibata geçti. Ajans sahibi Dragana J iş ayarladığını söyleyip 40 kızı Ankara'ya getirdi. Ulus'taki bir otele yerleştirip pasaportlarını topladı. Kendisi de otelde kaldı ve kızları pavyonlarda konsomatris olarak çalıştırıp fuhuşa zorladı. Servisle pavyonlara götürülen kızlar 2 ay hapis hayatı yaşadı. Biri kaçıp Küba Büyükelçiliğine sığınınca olay ortaya çıktı. Elçilik dışişlerinden yardım istedi. Polis baskınla kızları kurtardı. Dansçılar ülkelerine gönderilirken Dragana J insan ticaretinden tutuklandı. Bu o kadar eski bir öyküdür ki bu insan ticareti öyküsü. Bir takım suç şebekelerinin yurt dışından böyle yabancı kadınları getirip burada işte fuhuş sektöründe ya da eğlence sektöründe bu şekilde köle koşullarında çalıştırması olayı. Daha genç bir gazeteciyken yaklaşık 40 sene önce böyle olayların haberlerini ta o zamanlar yaptığımı hatırlıyorum. İşte Doğu Avrupa ülkelerinden getirilen ya da işte dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen ve esir tutulan kadınlarla ilgili benim de çok haber yapmışlığım vardır muhabirlik zamanında, günlerinde. 2017 senesine gelmişiz. Demek ki dünya hiç değişmiyor. Hep böyle haberler devam ediyor. Lanet olsun böyle işlere diyesi geliyor insanın. Ya bunlar ne zaman sona erecek? İnsanlar bu tür ahlaksızlıklardan ne zaman vazgeçecekler diye de düşünmeden edemiyoruz. Habertürk'ün birinci sayfasındaki bir başka haberde zeytin kazandı başlığını taşıyor. Malum bu zeytin üretim alanlarının imara açılması ile ilgili bir takım girişimler vardı ve onun karşısında da yoğun bir mücadele var. Neymiş haber bu gelişme? Zeytinliklerin imara açılmasında tepkiler üzerine geri adım atılmış. Dekar başına 15 ve daha az ağaç bulunan arazilerle ilgili madde üretim reformu paketinden çıkarılmış. Bakan Özlü bir dekarda tek ağaç bile zeytinlik kabul edilecek konut tesis yapılmayacak. Hayvan otlatana 3 ay hapis cezası verilecek. Kesim cezası 4000 TL'ye çıkacak demiş. Posta gazetesi birinci sayfasında doktordan hastaya ders gibi ceza başlığıyla bir haber vermiş. Şeker hastası Adem Okur, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde doktor Murat Burhan'a hakaret etti. Dava açan doktor şikayetimi tek şartla geri alırım. Adem Okur 2 gün poliklinikte benim yanımda olacak ve ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı görecek demiş. 2 gün boyunca doktor Burhan'ın, Murat Burhan'ın yanında olan Adem Okur, iş yükleri çok ağır, haksızlık yaptığımı anladım. Çok pişmanım demiş. İyi yapmışlar. Güzel bir ceza yani. Gel otur bakalım da burada bizim çektiğimiz cefayı gör demiş. Cefa derken bir otobüs şoförüyle ilgili dün televizyonlarda izlediğimiz bir haber vardı. Onu da Posta Gazetesi birinci sayfasında günün haberi diye vermiş. Psikolojim bozuldu diye bir şoför ayağa kalkıyor. Bir yolcuyla tartışmış. İşte durakta durdun durmadın indirdin indirmedin diye. Şoför de patlamış demiş ki psikolojim bozuldu arkadaşlar. Hepinizin in aşağı gitmiyorum bir yere demiş. Ondan sonra da yolcuları indirmiş. Ankara Belediyesi yani EGO işte işletmesi de demiş ki evet adamcağızı haklı, psikolojisi bozuldu, yolcuları indirmekte haklı demiş. Gerçekten de yani hani bazen hepimiz şoförlerle falan zaman zaman tartışıyoruz, öyle yamukluklar yaptıkları oluyor ama yani gün boyunca da bir yandan o trafikle uğraş, bir yandan da bin türlü abuk subuk adamla uğraş, adam isyan etmiş, kapatmış kontağı, inin aşağı gitmiyorum demiş. Doğru da yapmış bence. Yani zaten o şartlarda yolcu taşıması da yolcuların güvenliği açısından da hiç iyi bir şey sayılmayabilir. Bir Gün Gazetesi'ne geçiyoruz. Bir Gün Gazetesi düzeltmeyin, iptal edin diyor. Bir Gün Gazetesi bu zeytin meselesinin haberini manşet yapmış. Zeytin yasasına düzenleme geldi diyor. Zeytinliklerin idam fermanı olarak yorumlanan tasarıda tepkiler üzerine düzeltmeye gidilecek. Zeytinlik alanlara konut, turistik tesis yapılamayacak ancak maden ve sanayi tesisi yapılabilecek diyor. Yani oradaki nüansa dikkat çekiyor. Yani Posta Gazetesi zeytinlikler kurtuldu demişti ama Posta mıydı? Hangisi? Habertürk Gazetesi zeytin kazandı demişti ama Bir Gün Gazetesi diyor ki kanmayın buna, kurtulmadı. İşte konut, turistik tesis yapılmayacak ama arada bir nüans var. Maden ve sanayi tesisi yapılabilecek diyor. Yani tamamıyla kaldırın bu zeytinliklerle ilgili imar niyetinden vazgeçin diyor Bir Gün Gazetesi. Oradaki nüans çok önemli. Yani zeytinlikler kurtulmamış. Öyle bir kandırmacaya da hayır diyor Bir Gün Gazetesi. Sabah gazetesine bakıyoruz. Şehit aileleri bize emanet demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehit ailesine iftar ziyaretindeki konuşulanları şehit eşi Rukiye daha anlattı diyor. Geçen gece işte bir takım şehit ailelerini ziyaret edip kapılarını çalıp onların sofralarına, iftar sofralarına konuk olmuştu Sayın Cumhurbaşkanı. İşte orada yaptığı konuşmaları ev sahibi aile böyle aktarmış. Bu arada FETÖ'cü şebekenin bel kemiği kırıldı diye bir haber de var. Neymiş? Başsavcılık iddianamesi FETÖ içindeki en gizli yapı olan mahrem imamların hain işleyişini gözler önüne sermiş Sabah'ın haberine göre. Milliyet gazetesi manşetinde yani sürmanşette böyle yarım sayfa helikopter kazası haberini vermiş Milliyet ama manşet haberinde yani onun hemen altındaki haberde Mithat Yurdakul günün haberi logosunu görüyoruz. Moskova ile dönüm noktası diyor Milliyet. Putin ambargoların önemli kısmını sildi. Rusya'ya vizesiz seyahat edecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti diyor. Domates hariç 2015'e döndük demiş Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi. Rusya Devlet Başkanı Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırmış. Putin vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletmiş. Türk uçak mürettebatı kısa süreli iş seyahati için giriş yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları bundan böyle artık vizesiz olarak Rusya'ya girebilecek gelmiş. Bu arada Putin'e mesaj, Trump'a tepki diyor MGK'dan çıkan bildiriyle ilgili haberinde Milliyet gazetesi. Kabil'de dehşet 80 ölü 350 yaralı başlığı kullanmış çarpıcı bir fotoğrafla o bombalı saldırının sonrasında Milliyet'in birinci sayfasında. Cumhuriyet'e geçiyoruz hemen. Cumhuriyet manşetinde evet şaibeli diyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin raporuna göre referandum demokratik şartlarda yapılmadı. YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula kararı yasaya aykırı deniliyor. Resmi gözlem raporu da açıklanmış Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin. Yani nasıl AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemciler heyeti halk oylamasının yapılışıyla ilgili bazı soru işaretleri, bazı usulsüzlükler, bazı hatalar ya da arızalar bulunduğu şeklinde bir rapor yayınladıysa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de dün yine bu konuda benzer bir rapor yayınlamış. Yani 16 Nisan referandumunun üzerine gölge düştüğü iddiası Avrupa Konseyi tarafından da dile getirilmiş. Cumhuriyet'te bir başka büyük haberde demokrasi çağrısı başlığını taşıyor. Farklı kesimlerden bin aydın tek adam rejimine karşı bir araya gelmişler. Siyaset, sanat, edebiyat, akademi alanından bin isim yan yanayız, bir aradayız diyerek barış ve demokrasi için çağrıda bulunmuş. İmzacılar okudukları ortak metinde tüm yurttaşlara seslenerek korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı ve barışçı bir siyasetin egemen kılınmasını talep etmişler. Evrensel Gazetesi sürmanşette güzel günler göreceğiz çocuklar diyor. Gezi'nin 4. yılı anılmış. Polis ablukası yürüyüşü engelleyemedi diyor. İşte o tünelden Taksim'e kadar yürümüş binlerce kişi. Dün İstiklal Caddesi'nde yaklaşık 3000 kişi. Yoğun polis ablukası yürüyüşü engelleyemedi diyor. Güzel günler göreceğiz şeklindeki Nazım'ın şiirinden bestelenen Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar şarkısını söylemişler ve Gezi'den aldığımız güçle karanlığa hayır diyor Evrensel Gazetesi. Manşette de grev hakkı için dayanışma büyüyor demiş. O Şişecam işçilerinin grevi yasaklanmıştı ya, onun üzerine yaygın bir direniş olduğunu Evrensel günlerdir duyuyor. Bütün diğer sektörlere, işçiler arasında, emekçiler arasında yaygınlaşma eğiliminde olduğunu kendi açısından müjdeliyor. Diyor ki dayanışma büyüyor. Orta Doğu Gazetesi ABD, Rusya, YPG terör koalisyonu diyor manşetinde. ABD YPG'yi silahlandırmaya hız verirken Rusya DAEŞ'ı denizaltılarından vurdu denilmiş Orta Doğu Gazetesi'nin manşet haberinde. Yurt Gazetesi'ne geçiyoruz. Yurt Gazetesi Gezi korkusu demiş manşetinde. Gezi direnişinin 4. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim ve Gezi Parkı'nı bariyerlerle çepeçevre kapattı. 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 4. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim Anıtı ve Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattı. Gezi Parkı giriş çıkışlara kapatıldı. Turizm merkezi Taksim yarı açık cezaevine döndü deniliyor. Bu arada Gezi Gençliği ile 15 Temmuz Gençliği çatışma ve kavgaya tahrik ediliyor demiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. Yani Gezi Gençliği ile 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sokağa çıkan gençlerin birbirlerine karşı kırdırılmak ya da birbirlerine karşı cepheleştirilmek istendiği iddiasını dile getirmiş. Yeni Şafak gazetesi sürmanşette hakim gönül aldı başlıklı bir haber vermiş. Şehitler sayesinde buradayız diye bir alt başlıkta. İstanbul'daki 15 Temmuz ana davasında şehit yakınlarına sert davrandığı için eleştirilen mahkeme başkanı Cem Karaca dün duruşmaya gönül alan bir açıklamayla başlamış. Karaca, yargılama faaliyetini yürütebiliyorsak vücudunu tanklara ve kurşunlara karşı siper eden fedakar şehitlerimiz sayesinde demiş. Silivri'deki oturma düzeninde de yeni düzenleme yapılmış. İzleyici bölümünde oturdukları için sanıkları göremeyen müşteki ve şehit yakınlarının talepleri dikkate alınmış. Dünkü duruşmada boş olan avukat koltuklarına oturmalarına izin verilmiş. Ankara, Sincan'daki dava içinde mağdurların ihtiyaçlarını karşılayacak bir kantin inşa edilecekmiş. Yani Yeni Şafak gazetesi yargılamadan ziyade orada işte müşteki durumunda olan şehit yakınlarının hakları meselesine dikkat çekmiş enteresan bir şekilde. Şike avukatına haraç verilmiş başlıklı bir haberle dikkat çekiyor Yeni Şafak'ta. O habere de bakalım. FETÖ Şike kumpası sürecinde Trabzonspor'u da haraca bağlamış. Kulübün eski başkanı Sadri Şener'le as başkan Nevzat Şakar'ın avukatlığını yapan Ali Çelik'in örgütün İstanbul Adliyesi imamı olduğu ortaya çıktı. Çelik'e kulüp kasasından tam 2 milyon 713 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi deniliyor. Enteresan bir gelişme. Trabzonspor Kulübü'nün kasasından kumpasçı hakime ya da şantajcı hakime 2.713.000 daha doğrusu avukata 2.713.000 TL ödeme yapılmış. Neler olmuş neler meğersem bu şike davası geri planında. Beşiktaşlı Fabri'nin, kaleci Fabri'nin kupayla, şampiyonluk kupasıyla fotoğrafı var. Böyle taraftar görmedim diyor. Süper Lig'de şampiyon olarak 3. yıldızı takan Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi siyah beyazlı taraftarlara övgüler yağdırmış. Star gazetesi bitirin şu tiyatroyu diyor manşetinde. Tiyatrodan kastı neymiş bakalım. 15 Temmuz ihanetinin eli kanlı katilleri mahkemede tek tip savunma yaparak neredeyse kendilerini kahraman ilan ediyor. Suçüstü yakalananlar bile mağdurlarla alay eder gibi inkarı seçiyor. Star FETÖ karargahına dönen koğuş gerçeklerini araştırdı denilmiş. Koğuş ağası Pensilvanya diyor haberin spotunda. Büyük oranda ifşa olan örgütün halen hakkında yasal işlem başlatılmamış militanları Pensilvanya'daki terörist başı Fethullah Gülen'in talimatlarını uyguluyor. İletişim hem kuryelerle hem de internetteki oyun siteleri veya medya üzerinden yapılıyor. Sanık ifadeleriyle Batı basınındaki eş zamanlı savunmalar örtüşüyor demiş. Bitirin şu tiyatroyu diyor. Yani onlar da tiyatro olarak bu darbecilerin verdikleri çelişkili ve yalan olduğunu ileri sürdükleri ifadelere atıfta bulunuyorlar. Akşam gazetesi mahrem garson hesabı çıkardı başlığını kullanmış manşet haberinde. FETÖ'nün 40 yıllık emniyet arşivini polise teslim eden gizli tanık garson 17-25 Aralık'tan sonra 18 milyon lira toplandığını söylemiş, imamların maaşlarını açıklamış. 2015'in ilk çeyreğinde 6 seferde Türkiye Emniyet İmamı Hamza Sevinç'in bilgisi dahilinde 6 milyon dolar toplanmış. Bunun 2,5 milyon doları Ercan Ayla adına açılan bir banka kasasında bir yıl kalmış. Şu anda FETÖ Emniyet Organizasyonu'nun 2,5 milyon dolar parası varmış. Hain tiyatrosuna millet ablukası başlığıyla da akşam gazetesinde yine FETÖ'cülerin yargılandığı davada bir tiyatro oynandığını, yani hain diye niteledikleri o sanıkların bir tiyatro oynadığını ama milletin de bu tiyatroyu bir ablukayla bastırmaya niyetli olduğunu da vurguluyor. Türkiye gazetesi firari hainler vatandaşlıktan atılıyor demiş. Temizlik başlığıyla yurda dön çağrısına uymayan HDP'lilerle FETÖ'cüler için yolun sonu geldi. Her şeylerini kaybedecekler demiş. Vatan gazetesi manşetinde zombiler başlığını kullanmış. Zombi uyuşturucu denilen ve bilinç kaybına yol açan bonsai İstanbul'u adeta sardı. Bu fotoğraflar dün birkaç saat içinde Mecidiyeköy'de çekildi deniliyor. Hakikaten bilinçlerini kaybetmiş. Bir tanesi yerde yatıyor, bir merdivenlerin dibinde ayakta duramayacak halde yığılıp kalmış. Mecidiyeköy metrobüs çıkışında da yarı baygın halde daha önce böyle sendeleyerek yürürken fotoğrafını çekmişler. Hazin bir manzara, gençlerin düştüğü bu bonsai tuzağını ya da uyuşturucu tuzağını son derece çarpıcı bir şekilde vurgulayan bir haber. Vatan'ın manşetinde eline sağlık diyelim. Cihat Aslan muhabirin adı çok güzel fotoğraflarla vermiş. Tabii hani bu dünkü helikopter kazası olmasa birinci sayfadan belki çok daha geniş kullanacakları haberi ama yine de hakkını vererek kullanmışlar. Ellerine sağlık diyelim. Diriliş postası da FETÖ tiyatrosu sabırları taşıdı diyor. Bu tiyatro esprisi daha doğrusu tiyatro ifadesi pek çok gazetede ortaklaşa var. Yani biraz da böyle bir organize bir başlık harekatı diyelim. Yani ne bu tiyatro? Bunlar böyle şeyde duruşmalarda kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. Bir oyun oynamaya çalışıp hedef saptırmaya çalışıyor şeklinde biraz organize kokan bir başlıklar dizisi mağlup kesimin gazetelerinde diyelim. Güneş gazetesi o vicdansız yakalandı diyor. Afgan genci ölümle tehdit ettiği görüntülerle milyonların tepkisini çeken AA gözaltına alınmış. Sosyal medyada belki rastlamışsınızdır. Bir otomobilde sürücü bir küçük Afgan çocuğuyla, genç bir çocukla konuşuyordu. İşte seni öldüreyim mi? Ver paranı. Vermezsen öldürürüm seni. İşte ne işin var bu memlekette diye böyle çirkin aşağılık bir diyalog vardı. Onu da böyle cep telefonuyla kameraya çekmişti. İşte o vicdansız yakalanmış. iyi olmuş gereken her türlü en büyük cezaya çarptırılması dileğiyle diye o haberi de not alalım. Yeni Çağ gazetesi Türkmenlere peşmerge zulmü diyor manşetinde. Kerkük'teki soydaşlarımız ya fidye karşılığı kaçırılıp öldürülüyor ya da suikaste uğruyor. KYB'li vali ise olaylara göz yumuyor demiş. Takvim gazetesi El İnsaf demiş. Kabil'de İSAF görevlisi Ürdün ve Alman birlikleri kapıştı. Hansları Mehmetçik ölümden kurtardı. Almanya karıştı diyor bu haberinde. Karar gazetesi dönüm noktasının fotoğrafı diyor. MİT'e yaptığı ihbarla FETÖ kalkışmasının başarısızlığa uğratılmasında kilit rol oynayan bir binbaşı 15 Temmuz günü güvenlik kameralarına yansıdı. Her şeyi değiştiren anlara ait o görüntülere karar ulaştı diyor. 15 Temmuz gecesi 21.52'de çekilmiş o binanın içinden kapalı devre televizyon görüntüleri. Yeni Akit gazetesi MİT'ten darbeleri önleme planı diyor. 15 Temmuz ihanetinin bir benzerinin daha yaşanmaması için harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı olası darbe girişimlerinin önlenmesi için 7 aşamalı bir yol haritası hazırlamış. Akit sür manşette de samimi mümin naif bir insandı diyerek önceki gün ölen ve geçen gün işte toprağa verilen Kadir Demirel'i eski genel yayın yönetmenlerini anıyor, onun yaşam öyküsüne yer veriyor. Aydınlık gazetesi kontrollü darbe Eymür uydurması diyor. Son dönemde başlayan kontrollü darbe söyleminin eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün uydurması olduğu ortaya çıktı. Eymür sosyal medyada yayınladığı videolarla algı operasyonu yapıyor demiş Aydınlık gazetesi de Eymür'e yüklenen bu manşet haberinde. Dünya gazetesi bakanlık bu blöfü yutmasın diyor. Demir çelik sektörünün itirazı var. TÇÜ'de başkanı Fuat Tosyalı demir fiyatlarıyla ilgili tartışmada Ekonomi Bakanlığı tuzağa düşürdü demiş. TÇÜ'de neymiş? Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamaları ve kırmızı ette fiyat artışına karşı karkas et ithal edilecek. Dünyanın manşet haberlerinden biri. İki manşette spor gazetelerinden verelim. Beşiktaş camiası bunu konuşuyor. Lens bitmiş. Önceki gün Başkan Fikret Orman, dün de Teknik Direktör Şenol Güneş açık Lens ismini transfer cümlelerinin içinde telaffuz etti. Siyah beyazları heyecan sardı. Kulübe yakın kaynaklara göre de şampiyon Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı'yı bitirdi diyor. Bu bitirdi başlığına da bayılırım ben böyle. Bitirdi. Adamı niye bitiriyorsunuz? Bırakın yaşasın yani. Niye bitirdiniz? Fotomaç gazetesinde Konya Spor şampiyon şeklinde manşet vermiş. Manşetten vermiş dünkü Ziraat Türkiye Kupası final maçının haberini. Bir haber de Beşiktaş'la ilgili olarak verelim. Malum Şenol Güneş şampiyon takımın teknik direktörü işte mülakatlar veriyor. Quaresma o eli beni dışarıda atsa affetmezdim diyor. Yani maç heyecanı içinde öyle bir oyundan alınınca kenara gelince böyle eldivenleri fırlatmıştı Şenol Güneş'e doğru. Böyle bir gerginlik olmuştu ama sonradan barıştılar, affetmişlerdi. Ama Şenol Güneş diyor ki ben maç heyecanına verdim. O hareketi bana dışarıda yapsa, başka koşullarda yapsa affetmezdim diyor dünkü açıklamalarında. Saatlerimiz 8'i 3 dakika geçiyor. RSFM'i dinliyorsunuz. Kısa bir aradan sonra Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah programı devam edecek.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam edecek.
Merhaba, saatler tam 7'yi gösterirken güne yine birlikte merhaba diyoruz. 2 saat boyunca gazeteleri, manşetleri ve köşe yazılarını birlikte okuyacağız.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyrü Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyrü Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 8 dakika geçiyor. RSFM'i İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 FM'den dinliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihazlarınıza, cep telefonu ya da tabletlerinize indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Bilgisayarı başında bulunanlar masaüstü ya da laptop bilgisayarlarından tr.sputniknews.com veya rsfm.com.tr adresine de girip o sayfada canlı yayın düğmesine tıklayarak
bizleri dinleyebilirler. Dünyanın herhangi bir noktasında internete erişimleri olan herhangi bir noktasından dinlenebileceğimizi hatırlatmış olalım. İstanbul'daki yol durumuna bakalım. Trafik yoğunluğu haritasında genel yoğunluk %33 civarında. Hiç de fena değil şu saat itibariyle. Dediğimiz gibi Ramazan'ın başından beri biraz daha yollara daha az araç çıktığını, yani sokaklara daha az insan çıktığını gözlemliyoruz. Şu saatlerde normalde hatırlayacaksınız, düzenli olarak bu programı dinleyenler saat 8-8.30 arasında %49'lara 50'lere ulaştığını bilirler trafiğin. Ama şu anda %33 civarında bir yoğunluk var. Esas yoğunluk iki köprü geçişinde, yani Anadolu'dan Avrupa'ya birinci ve ikinci köprülerden geçişlerde. Onun dışında Avrupa yakasında durum daha akıcı, yani yollar daha akıcı. D100'de karşı tarafta bir yoğunluk var gidişte ve gelişte, ama normal bir yoğunluk İstanbul trafiğinde. Bir kaza bildirimi var, onu aktaralım. D100'de Haliç Orta Köprü'de. Haliç Orta Köprü'de Ok Meydanı sağ şerit trafik kazası, zincirleme bir kaza. Anlaşılan işte hep yaptığımız yorum o ki yollar boş olunca böyle bir kaptırıp hızla takip ediyorlar birbirlerini, yani yakın takip ediyorlar. O kaptırıp yakın takip sırasında da maalesef işte durulamıyor. Haliç Köprüsü'nün oralarda zaten hani kaza açısından şaibeli noktalar, sabıkalı noktalar. Orada dikkat etmek gerekiyor. Rampada böyle kaptırıp gidenler, Ok Meydanı yönüne doğru gidenler sık sık böyle kazalara yol açıyorlar. Dileriz bir büyük bir hasar yoktur, ama zincirleme kaza demek en azından 2-3 aracın orada birbirine girmiş olması demek. Yani sabah bu saatlerinde ekstra bir yoğunluğa yol açıyor, ama bunların dışında da bir olumsuzluk, bir olağanüstülük yok. İstanbul trafiğinde her şey normal seyrediyor ve hatta normalin daha altında, normalin daha iyisi diyebileceğimiz bir durumda. Yani çok fazla insanın trafiğe çıkmamış olması da bugünlerde trafikte bir rahatlamaya yol açıyor diyelim. Ramazan boyunca da bu böyle olacaktır herhalde diye de ekleyelim. Saatlerimiz 8'i 11 dakika geçiyor. Artık yavaş yavaş gazetelerin o köşe yazarlarını okuma bölümüne geçebiliriz.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Hürriyet gazetesinde hemen 6. sayfada Ahmet Hakan'ın köşesinden başlayalım. Hulusi Akar'la ilgili merak ettiğim sorunun cevabını buldum diyor. Bakalım neymiş cevap, Ahmet Hakan yazıyor. Hulusi Akar için şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Fethullahçıların ordudaki etkinliğini göremedi. Geliyorum diyen darbeyi resmen atladı. Kesin ve net bir zaaf gösterdi. Gelen ihbarların hakkını tam veremedi. En baştan önleyici bir operasyon yapamadı. Kısacası son tahlilde başarısız oldu diyor Ahmet Hakan. İşte tam bu noktada cevabı bulunamamış çok kritik ve tarihi soru şudur. Bütün bunlara rağmen Hulusi Akar neden görevden alınmadı? Dikkat dikkat, bu sorunun yanıtını buldum diyor Ahmet Hakan ve şunları yazıyor. Hulusi Akar başarısızdı ama hain değildi. Darbeyi atladı ama ihanete boyun eğmedi. Önleyici operasyon yapamadı ama elinden geleni yapmayı da ihmal etmedi. Kesin ve net bir zaaf gösterdi ama hainlere karşı milim ödün vermedi. Kısacası Hulusi Akar kimin hain olup olmadığının belirsizleştiği bir ortamda hain olmadığı en belirgin isimdi. Hulusi Akar işte bu nedenle hala görevinin başında ve hala muteber. Tipik bir Ahmet Hakan yazısı. O tarafı da var. İşin bu tarafı da var. Yani şöyle diyebiliriz de, ama hakkını da yemeyelim, böyle de diyebiliriz diye böyle iki arada bir derede ortadan böyle güzel topu bir omuzdan alıp öteki omuza alıp göğsünde yumuşatıp hafif sağ ayağınca sektirip sonra sol ayağınca iki defa daha sektirip şöyle biraz yuvarlayıp geri çekip yan pas yapıp geri pas yapıp güzel maçı oyaladın, aferin güzel. Yani Hulusi Akar'a bak, birinci bölümde ne diyor? Fethullahçıların ordudaki etkinliğini göremedi. Bu bir görev ihmali. Geliyorum diyen darbeyi resmen atladı. Görevden alınmasını gerektirecek bir gerekçe. Kesin ve net bir zaaf gösterdi. Şu anda üniformasının içinde olmamasını gerektiren bir neden bu. Gelen ihbarların hakkını tam veremedi. Tamamen darbecilerin amaçlarına hizmet ettiği anlamına gelir bu. En baştan önleyici operasyon yapamadı. Son tahlilde başarısız oldu. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında ne işi var bu adamın derler. Ama efendim hain değilmiş, işte bilmem neymiş, işte hainlere karşı da ödün vermemiş. İkisi birbirini o kadar çelişen şeyleri alt alta sıralayıp da bunu bir köşe yazısı diye, bir böyle iddialı bir köşe yazarı diye sayfanın tepesinden yazarsan Benden de bu eleştirileri hak edersin Ahmet Hakan. Yapma bunu işte. Bir tavır koy ya. De ki bu adam başarılı ya da bu adam başarısız. Arada böyle oradan da sağ tarafa da bir yan pas. Oradan alayım sol tarafa da vereyim pası. Alayım geri pas kaleciye vereyim. Ondan sonra bana gelsin. Çevir baba çevir. Kıvır. Olmuyor işte. Böyle ciddi bir siyasi yazar, siyasi yorum yazarı olamazsınız arkadaşlar. Yani şimdi tamam Türkiye'nin önde gelen yazarlarındansın. İşte televizyonda program yapıyorsun. Hürriyet gazetesi seni senelerce böyle ön planda bittiğinde lanse ediyor falan filan ama böyle olmaz. Böyle siyasi yorum olmaz. Bir tavır koy arkadaş. De ki şu şudur, bu da budur. Her olayda da işin o tarafı da var ama bu tarafı da var. Şöyle mi desem yoksa böyle mi desem? Dur öyle diyeyim ama bu tarafı da var filan gibi. Şimdi bunlar şey gösterileri böyle ne kadar adil adam bak her tarafa da eşit davranıyor falan filan gibi görüntü ama her olayda bunu yaparsan olmaz işte. İşin cılkı çıkar. Ahmet Hakan'ı da hani bazı yazdığı yazılara helal olsun bak altına ben de imza atarım diyorum buradan. Açık açık söylüyorum bunu katıldığım konularda ama şu tavırda bir siyasi yorum yazarına hem de böyle bir iddiayla ortalarda dolaşan siyasi yorum yazarına da yakışmıyor diye o vurguyu da yapalım. Ahmet Hakan başka neler yazmış? Ben olsam ben de metal yorgunu olurdum demiş. O Cumhurbaşkanı'nın malum geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna hitaben ve işte o parti kongresinde kullandığı ifadelere değinmiş. Metal yorgunluğu çekiyoruz demiş. Yani yılların iktidarda olmasının verdiği bir yıpranma, bir yorgunluktan söz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisi AK Parti için metal yorgunu diyor birkaç gündür. Diye yazmış Ahmet Hakan. Düşünsenize doğru dürüst bir rakip çıkmamış karşınıza. CHP, MHP ve HDP. Yok başka bir parti. Kemal Bey, Devlet Bey yok. Başka bir rakip. Ve önümüzdeki süreçte de ciddi bir rakibin çıkma ihtimali pek yok. Böyle bir ortamda bırakın AK Parti'yi ben olsam ben bile metal yorgunu olurdum. Demiş. Alakasız şeyler tabii bunlar birbirine. Metal yorgunluğundan kasıt. Adam diyor ki yani biz diyor çok hizmet ettik. Çok aynı yolda mücadele ettik. Biraz yorulduk kadroları değiştirelim diyor. Ahmet Hakan bir yandan diyor ki karşısında ciddi hiçbir muhalefet yok. Dolayısıyla ben de olsam ben de yorulurdum. Hiç muhalefet yoksa niye yoruluyorsun? Gibi böyle bir çorba ya aceleye getirmiş bugün biraz Ahmet Hakan kardeşimiz yazıları. Hani bu konuda da bir şeyler çiziktireyim attırayım diye böyle hani yazmış olmak için. O zaman her gün böyle 10 tane yazı yazma. Otur bir tane doğru düzgün bir yazı yaz. Güzel durdur. Ama böyle 15 tane yazayım. Ona da değineyim. Buna da değineyim. Bu topa da gireyim. Yan pas yapayım. Geri pas yapayım. Göğsümde yumuşatayım. Kafayla o tarafa atayım. Ondan sonra da biraz top sektireyim dersen işte bu durumlara düşersin. Olmamış. Otur. Sıfır. Kanat Atkaya. Hürriyet'in diğer yazar, diğer bir yazarı. Bu Aladağ yangını davasını bugün konu almış. 182 gün içinde neler olduğunu mesela Diken.com.tr'nin arşivinden seçtiğim başlıklarla kronolojik bir şekilde okuyalım bu olayı diyor Kanat Atkaya. Alt alta sıralamış. Adana'da öğrenci yurdunda facia. 11 çocuk bir eğitmen yanarak can verdi. İlk günkü haber. Sonra çocuklar şöyle yandı diye işte anlatıyor yangının detaylarını. Adana'daki yangınla ilgili haberlere yurt çapında huzur ve güvenin bozulmaması için yayın yasağı getirildi. Alt alta o başlıkları hatırlatıyor. Kronolojik olarak 182 gün boyunca bu haberle ilgili olarak atılan başlıklar. Adana'daki facia ile ilgili yurt müdürü dahil 6 kişi gözaltına alındı. Öğrenciye yalan ifade baskısı. Yurt görevlisi facianın ardından 35 kilo etin peşine düşmüş. Tutukluyken serbest bırakılan 4 yönetici tekrar tutuklandı. Facianın yaşandığı kız yurdunda namahrem diye denetim yapılmamış. Aladağ aileleri Süleymancıların yurdu kapanmasın diye çocukları Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. Müfettiş incelemesinde çıktı. Yurdu sahte raporla kurtarmaya çalışmışlar. Ve 12 canın bedeli bu mu? Aladağ faciasının sorumlularına en fazla 15 yıl. Bu başlıkları alt alta sıraladıktan sonra şöyle devam ediyor Kanat Atkaya. Böyle geçti 182 gün işte. Facianın yaşandığı alan düzlendi. kovuşturma sürerken yapılan yıkımla delillerin karartıldığını söyledi aileden avukatı Can Atalay. İstekleri dışında hesaplarına para yatırıldığını, cemaat mensuplarının para teklif ettiklerini, üstlerinde baskı kurulduğunu, davadan vazgeçmeleri için zorlandıklarını söyledi aileler. Sanıklar kapı kolunu demek çocuklar düşürmüş gibi bahaneler ürettiler, itfaiyeyi suçladılar vesaire. Ve sonunda diyor ki, ve işte anne konuştu. Bir yavrumuzun külünü bile görmedik. Göstermediler. Mahkeme sanıkların tutukluluklarına devam kararı ile birlikte duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. O 12 canın bedelini adaletin nasıl ödeteceğini izlemeye devam edeceğiz. Etmeliyiz, borcumuzdur diyor Kanat Atkaya bugünkü yazısında Hürriyet'te. Hürriyet'te başka kimler neler yazmış? Sedat Ergin, o da yine o FETÖ davasındaki yargılamalarla ilgili bir takım detaylara giriyor. İşte bir subaydan söz ediyor orada. Albay, 1. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay İdris Feyzi Okan. İdris Feyzi Okan'ın iddiası şu ki, işte darbe gecesi ben evimden çıkmadım diyor. Onu bunu aradım. Baktım ki bir şeyler yapıyor. Ben evimden çıkmadım. Bir arkadaşıma da aman sen de çıkma dedim diyor. İşte onun birbiriyle çelişen ifadelerine yer veriyor. Ve sonunda da sonuç olarak vardığı hüküm şu. Diyor ki Okan'la ilgili tartışma 31 Temmuz'da başlayacak olan dava sonuçlandığında netleşecektir. Beraat ederse yaşadığı sıkıntılı durum geride kalacaktır. Ancak yargılama sonunda gerçekten suçlu olduğuna hükmedilirse bu bizi başka bir sonuca götürecektir. O da Gülen Organizasyonu'nun 15 Temmuz gecesi darbe organizasyonunu uygulamaya koyduğunda taktik olarak bazı unsurlarını bilinçli bir şekilde sahaya sürmeyip geride tuttuğudur diyor. Yani darbe gecesi ben evdeydim, evimden hiç çıkmadım. Hatta ötekilere de aman siz çıkmayın ne oluyor filan diye ortalığı kontrol ettim filan diye ifadenin arkasında böyle bir ihtimalin olabileceğini ileri sürüyor. Ya da bir ihtimalin üzerinde duruyor Sedat Ergin bugünkü yazısında. Mehmet Yılmaz'ın köşesine bakalım. Mehmet Yılmaz hakkını da vermek gerek demiş. Hulusi Akar'la ilgili yazmış. İşte Hulusi Akar'ın cevapları vardı ya meclis komisyonuna gönderilen. O tartışmaya girmiş. Yani gerekeni tam olarak yapmadığını, görev ihmalinde bulunduğunu filan söylüyor. Hakkını da vermek gerek başlığıyla da şunları yazmış. Ama doğrusunu isterseniz hakkını da vermem gerek. Gözünü dönmüş bir çete tarafından resmen esir alındı. En yakınındaki subay kafasına silah dayadı. Elleri bağlandı. Nasıl çıkacağını bilemeyeceği Akıncı üstüne götürüldü. Bütün bu süre zarfında en küçük bir zaaf belirtisi göstermediği hem darbecilerin ifadelerinden hem de kendi sözlerinden anlaşılıyor. Bu kolay bir şey değil. Herkesin başarabileceği bir iş de değil. İyi yetişmiş, ülkesine bağlı bir askerin yapabileceği bir şey. Çünkü orada söz konusu olan canıydı ve sıra can konusuna gelince herkesinkinin tatlı olduğunu da söylemek gerek. Darbecilere ölüm tehdidinin varlığına rağmen direnmesi, teslim olmaması, takdir edilmesi ve hakkı verilmesi gereken bir durum demiş. Bir an için zaaf gösterip darbecilerin suyuna gitmeyi seçmiş olsaydı bugün bambaşka bir ülkede yaşıyordu olabilirdik. Elbette Orgeneral Akar'dan başka direnen komutanlar, subaylar da oldu. Şehitler verildi. Bu felaketi def edebilseydik onların sayesinde oldu. Şükran da duymamız gerekiyor demiş. Tabii görevini yapmayan, darbecilere teslim olan, daha önce kendisine yapılan ihbarlarla ilgili gereken adımları atmayan ve olayın oralara kadar gitmesine neden olan bir adamın da hakkını vermek ne kadar doğru, onu da tartışabiliriz. Ama Mehmet Yılmaz da biraz Ahmet Hakan'ın yaptığını yapmış. Yani evet çelişkiler var, evet karanlık durumlar var, bilmem ne ihmal var, işte şeysiz, başarısızlık, beceriksizlik var ama hakkını da vermek lazım. Ne yapsınlar, adamın da kafasına silah dayamışlar diyor. O zaman Ömer Halis Devir'in ailesine bunu nasıl anlatacaksınız? O da ya dur durumu idare edeyim, buradan canlı çıkayım da dur bakalım ne yapacağız diyebilirdi. Gitti, adamların karşısına dikildi bize anlatılanlara göre. Alnından vurdu, o da orada şehit edildi. O niye şehit oluyor da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar? Ne yapsın, kafasına silah dayamışlar adamın, işte ellerini uzatmış kelepçeye, o da gitmiş teslim olmuş, sonra da durumu idare etmiş diye. O zaman Hulusi Akar'ı nasıl mazur görüyorsunuz? En yüksek rütbeli komutan, gerekirse o da şehit olsaydı. Silah dayana çekip belindeki silahla mukabele etseydi o da. Koskoca komutan örnek olsaydı bugün anıtı onun dikilseydi Ömer Halis Demir yerine. Başçavuş Ömer Halis Demir'in suçu neydi? Onun ailesine bunu nasıl anlatabilirsiniz? bir sürü sorulacak soru var olayda. Yani öyle ya komutanımızı da o kadar sıkıştırmayalım ya, o kadar da hakkını yemeyelim filan diye eveleyip gevelemeyin arkadaşlar. Bu işler böyle değil. İhmal varsa en üst düzeyden hesap sorularak başlanır. En alt düzeyden değil. Çaycıyı, kantin subayını, bilmem işte ulaştırma az subayını, oradaki şoförlerin bilmem işte kademedeki az subayını filan süründürüyorsunuz. Ailesinin toptan hayatını söndürüyorsunuz. Yok işte bilmem ne bankasından önünden geçmiş diye. Oradaki en üst rütbedeki adama canım hakkını da yemeyelim falan filan diye böyle topun etrafından dolaşmayın. Yapmayın bunları. Darbeyle böyle mücadele edilmez, hainlerle böyle mücadele edilmez, böylesine bir ihanet girişimiyle böyle mücadele edilmez. Geri planında neler neler var herkesin, onları şöyle iyice bir tırtıklayın, boş verin böyle canım hakkını da yemeyelim komutanımızın filan şeylerini, ağızlarını geçin bunları. Sözcü gazetesine geçelim. Zeytin meselesine girmiş Yılmaz Özdil bugünkü köşesinde. Zeytin diye başlık atmış yazısına. Diyor ki AKP iktidara gelir gelmez 2003'te meclise getirdiler, geri püskürtüldü. 2006'da tekrar getirdiler, geri püskürtüldü. 2008'de, 9'da, 10'da kavga dövüş hep geri püskürtüldü. 2017'de tekrar getirdiler kardeşim. Zeytin'in idam fermanı diyor. AKP iktidara geldiğinden beri ısrarla uğraşıyorlar. İlla öldürecekler. Bugüne kadar 7 defa denemişlerdi ama yasayı çıkaramamışlardı. Şimdi herkes FETÖ'yle uğraşırken kaşla göz arasında üretim reform paketi adı altında yeniden getirdiler. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla hazırlanan ve 1939'dan beri yürürlükte olan Zeytin Yasası'nı değiştirmeye çalışıyorlar. Bu yasa değişirse bir dönüm alanda 15'ten az zeytin ağacı varsa o alan zeytinlik kabul edilmeyecek. Peki bu ne anlama geliyor demiş. Şöyle izah etmiş Yılmaz Özdil. Türkiye'de toplam 170 milyon zeytin ağacı var. Bunların 120 milyonu zeytinlik vasfından çıkarılacak anlamına geliyor. Çünkü bu işle alakası olan herkes gayet iyi biliyor ki Türkiye'deki zeytinliklerin %70'inde dönüm başına 10-12 ağaç bulunuyor demiş. Başka zeytin ağacı kesenlere ağaç başına 2000 lira ceza getiriliyor. Yani arazide 16 zeytin ağacı varsa kes 2 tanesini öde 4000 lira cezayı, zeytinlik alanı zeytin olmaktan çıktı mı çıktı. Hadi güle güle kullanın demiş. Son derece güzel izah etmiş Yılmaz Özdil. Sonunda diyor ki sözcüye FETÖ damgası yapıştırılmasının, memlekette ne kadar defolu herif varsa alayının birden sözcüye çullanmasının sebeplerinden biri de bu. Kendi derdimize düşelim, kendimizi savunmaya çalışırken işte bunları yazacak halimiz vaktimiz kalmasın istiyorlar. Bu yüzden çırpına çırpına hepsine birden yetişmeye çalışıyoruz. Aklımız Medya Gökmen'de, fikrimiz Zeytin'de, duyduk duymadık demeyin ahali demiş Yılmaz Özdil. Duymazlıktan gelmeye devam ederseniz salataya sızma linyit gezdirip kahvaltıda kok kömürü yersiniz gali demiş. Haklı Yılmaz Özdil. Yani ortada öylesine böyle çakalca ve cinlik yapılarak hazırlanmış bir yasa var ki yani 15 ağacın altında olunca bilmem ne diyor ki keserim oradan diyor 2 tane ağacı yakarım diyor 2'şer bin liradan 4 bin lirada cezayı öderim. Aa bak 13 ağaçmış orası hadi açalım şeye diye böyle çakallıklar var bunun arkasında yaptırmayız bunu diyor. Yaptırmamak için de ne gerekirse yapmamız lazım. Sonuçta bu memleketi zeytinsiz ve zeytinyağsız bırakmaya ve Türkiye'nin en büyük rekabet gücü olabileceği, en uluslararası pazarlarda en önemli tarım ürünlerinden, en önemli ihraç ürünlerinden biri olabilecek zeytini ve zeytin tarımını öldürmeye yönelik bu yasaya var gücümüzle biz de karşı çıkalım diye buradan destek veriyorum ben de hem Yılmaz Özdil'in yazdıklarına hem de bu davanın arkasındakilere. Bir yıl dolmadan nehrin akışı tersine döndü demiş Necati Doğru, Sözcü'deki bir başka yazar. Bu ülkenin başına gelebilecek en büyük melanetti. Ordusu kendi milletini öldürdü. 248 insan hayatını yitirdi. Meclis bombalandı. 15 Temmuz'u kim yaptı diye soruyor. Kuzey Kore Başkanı yaptı. Fransa'da seçim oldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Adı Macron. İşte o yaptı. Aziz Nesin dirildi, o yaptı. Zaten ölmeden önce ihtilali ben yaptım diye de kitabını yazmıştı diyor. Sözcü'de yazıyorum ya 15 Temmuz'u ben yaptım. Egecan sen de Sözcü'de yazıyor, o yapmıştır diyor. İşte Sözcü yazarlarını, muhabirlerini saymış. FETÖ davaları başladı. Bir yıl dolmadan nehrin akışı %100 tersine döndü. Seyhan Nehri uzun yayladan doğar, doğruca Akdeniz'e akar. Kızılırmak Kızıldağ'dan doğar. İlk önce güneybatıya doğru akar, sonra kuzeye doğru yönelir demiş. FETÖ diye doğdu, bizim sözcüye akıyor demiş. Atatürkçüler yaptı algısını yaratma hazırlığı hızlandığını söylüyor Necati Doğru. Hukuk utanır, adaletin canı yanar, vicdanlar kanar, ayıptır diye de devam ediyor bugünkü köşe yazısında. Saatlerimiz 8.29'u gösteriyor. Şimdi bir kısa ara vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz.
Zafer Arap Birliği ile Seyru Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhaba. Seyri Sabah'a devam ediyor. Bir telefon bağlantımız var. Bugünkü canlı bağlantımız Ankara'da olup bitenlerle ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlarla ilgili. Dün yine hareketli bir gün vardı. Hareketin, tartışmaların odağında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davalarla ilgili, yani 15 Temmuz soruşturması ile ilgili karanlık kalan noktaların aydınlatılması ısrarı vardı. Yoğun tartışmalar yaşandı, bir ara gerilim de yükseldi. Mecliste olup bitenleri ve bu 15 Temmuz darbe girişimi davası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını bir CHP'li milletvekilinden, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dinleyeceğiz. Barış Yarkadaş, günaydın, merhaba.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şimdi dün meclise bir önerge verildiği haberi var. Yani bu darbe girişiminin siyasi ayağını araştıralım arkadaşlar. Kimdir bunun siyasi ayağının arkasında, hiç kimse yok mudur diye. Sanıyorum HDP'li bir milletvekili tarafından verildi ama AKP oylarıyla reddedildi. Neler oluyor?
Evet, dün HDP'nin verdiği bir önerge vardı. AKP açısından da aslında bir samimiyet testiydi bu. Önerge şuydu: gelin 15 Temmuz darbesinden sonra yaşananları bir ortaya koyalım ve sizin TBMM Darbe Komisyonu adına ortaya koyduğunuz raporu bir irdeleyelim ve bu raporda eksik olan kısımları ya da birilerine aklama saklama kısımları varsa onları da ortaya çıkaralım. Ama en önemlisi, darbenin siyasi ayağının araştırılması için bir adım atalım denildi. Ama AKP her zaman olduğu gibi FETÖ ile olan ilişkilerini saklamak için yine HDP ve CHP'yi hedef tahtasına koydu. Örneğin Selahattin Demirtaş'ın Kanal Türk TV basılıp kapatılırken oraya gitmesini HDP'nin FETÖ ile olan ilişkisi olarak gösterdi. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ operasyonlarında ortaya çıkan, FETÖ operasyonlarında görülen insan hakları ihlallerini dile getirmesini CHP-FETÖ ilişkisi olarak ortaya koydu. Tabii biz buna itiraz ettik. Böyle bir saçmalık olamayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile bırakın ilişkisini, zaten bütün siyasi süreçlerde karşı karşıya geldiğini anlattık. Ama tabii ne ilginçtir ki yine AKP'yi kimler savundu? Örneğin Reşat Petek savundu. Kimdir Reşat Petek? Daha düne kadar FETÖ denilen oluşumun Türkiye'de adeta sözcülüğünü yapıyordu. Hatırlayın, Ergenekon ve Balyoz kumpasları, Oda TV kumpasları olduğunda, bu davalar sürdüğünde Reşat Petek FETÖ adına televizyonlarda bu operasyonları savunan isimdi. Şimdi bu Reşat Petek bizim aklımızla alay edercesine geride bıraktığımız günlerde TBMM Darbe Komisyonu adına bir de rapor hazırladı ki o raporda muhalefetin hiçbir görüşü yok. Ve o raporu hazırlarken partimiz adına da bir sahte makbuz ortaya koydu. Güya Fethullah Gülen 1967 yılında 5000 lira bağışlamış. Yani bu her tarafı saçmalıkla dolu bir şey. Çünkü o dönem 5000 lira yaklaşık 65 bin dolar gibi bir para yapıyor.
Bir de yani şey de, dedi değil mi? Reşat Petek'in, hatırlıyorum o açıklaması sırasında, iktidar partilerine destek olmak, yakın olmak için yapıyormuş bunu FETÖ. Ama o devirde CHP iktidar değil maalesef.
Yani Reşat Petek tabii artık ciddiye alınacak biri değil. Bir söz var aslında. Dün mesela Selçuk Özdağ ve Reşat Petek'i konuşturdular. Hani Anadolu'da şöyle bir söz vardır: İti öldürür, cesedini de hani bilmem kime çektirirler diye. Şimdi FETÖ'yü bunlar ortaklıktan attılar ya da ayrıldılar. FETÖ'yü de FETÖ'ye geçmişte yakın olan kişilere sürükletiyorlar, FETÖ'nün cesedini. Yani bunlar çıkıp mesela AKP adına her şeyi savunuyorlar. Şimdi Reşat Pete'in neyini ciddiye alacaksınız? Dün mesela bizim de Kanal Türk TV'nin önüne gitmemizi eleştirdi Reşat Pete. Efendim işte siz de Kanal Türk TV kapatılırken önüne gittiniz. Evet biz gittik, basın özgürlüğü açısından gittik. İyi de bu Kanal Türk'ün, ben dün mecliste de söyledim bunu, Kanal Türk Tuncay Özkan'ın elinden zorla alınırken ve FETÖ oluşumu olduğu iddia edilen yapıya teslim edilirken bunun altyapısını siz hazırladınız. Zaman Gazetesi'ne kapatılmasını eleştirmemizi dün Reşat Petek söz konusu haline getirdi. E peki Zaman Gazetesi'nin İstanbul Yenibosna'daki binasının olduğu araziyi kim verdi Zaman Gazetesi'ne? Zafer Arapkirli. Orası, Zaman Gazetesi'nin olduğu binanın arazisi aslında deprem toplanma merkezidir. Yani bir deprem olduğunda yurttaşların koşarak gidip kendisini korumaya alacağı yeşil alandır. Kim verdi bunların tamamını? Yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi vermedi ve o arazi Zaman Gazetesi'ne verilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri buna hem şerh koydular hem de dava açtılar. Yani AKP 13 yıllık ortaklıkları süresince yaptığı her şeyi saklamak, gizlemek, suçlarını örtmek, kendisini temize çıkarmak için şimdi ne yapıyor? FETÖ ile sanki muhalefet partilerinin ilişkisi varmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyor.
Ve bir yandan da bunun bir basın ayağı var. Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin üzerine FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gidilmesi ve yoğun bir operasyona girişilmesi durumu var. Sözcü gazetesi
şimdi
günlerdir birinci sayfasında.
Onu anlatacağım ama dün mecliste ne olduğunu da merak ediyordur dinleyicilerimiz. Dün HDP'nin, gelin kardeşim bu çiğ yiyenlerin karnı ağrır. Evet kardeşim gelin, bu FETÖ'nün darbe girişimiyle siyasilerin eğer bir ilişkisi varsa bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırsın. Ama ne oldu? AKP her şeyde olduğu gibi buna da karşı çıktı, buna da itiraz etti. Mecliste şöyle bir şey var. Hep muhalefet her şeye karşı çıkıyor derler ya. Aslında her şeye karşı çıkan AKP'dir. Bunun topluma iyi anlatılması gerekiyor. Bakın şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partileri hangi önergeyi getirirse getirsin, hangi kanun teklifini getirirse getirsin, AKP bunların tamamını reddeden ve her şeye karşı çıkan bir partidir. Örneğin dün reddedilen darbenin siyasi ayağının araştırılması önergesi de bunlardan biridir. Şu anda mecliste muhalefetin önerdiği tam 2519 kanun teklifi var. AKP bunların hiçbirini işleme koydurtmuyor. İşleme koyulan, koymak zorunda kaldıkları kanun tekliflerinin tamamını da reddediyor. E şimdi siz böyle bir anlayışla ülkeyi yönetemezsiniz. Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi operasyonları da tabii başka bir garabet. Sözcü Gazetesi'ni, Yılmaz Özdil'i, Emin Çölaşan'ı, Uğur Dündar'ı, Bekir Coşkun'u, Saygı Öztürk'ü şimdi FETÖ'cü olarak ilan ettiler. Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ ile ne ilgisi olur, ne ilgisi olabilir? Toplumun kafasını karıştırmak, FETÖ her yere sızmış algısını yaratmak istiyorlar. Bundaki amaçları şu, FETÖ'yü devlete birebir kendileri yerleştirdiler. Şimdi bu suçlarını örtmek için bakın biz ne yapalım, Cumhuriyet'e de sızmışlar, Sözcü'ye de sızmışlar, CHP'ye de sızmışlar, diğer muhalefet partilerini de sızmışlar. Bizim bunda bir günahımız yok. Bunlar evet, zaten her yere sızan bir örgüt. Bizi de aldatmışlar, kandırmışlar diyerek işbirliklerini, bilinçli ortaklıklarını
gözden kaçırmaya çalışıyorlar.
Ve herkesi kirletmeye çalışıyorlar.
Şimdi Barış arkadaş, bir de şu meseleye gelelim. Sayın Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu aylardır bir kontrollü darbe kavramını evet, ortaya atıyor. 16 Nisan oylaması öncesinde de bunu ısrarla vurguladı ve dedi ki çok önemli bir dosya hazırlıyoruz. Bunun bir kontrollü darbe olduğunu, yani hükümetin bilgisi dahilinde hani deyim yerindeyse bir tezgah olduğunu ima eden açıklamalar yaptı. Şimdi bunu daha da öteye götürerek, daha da ileri götürerek bu konuda bir kapsamlı açıklama ya da dosya bekleyebilir miyiz partinizden? Yoksa bu söylem böyle söylem şeklinde gidecek mi? Yani somut olarak bunu nasıl delillendireceksiniz?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeyi Araştırma Komisyonu'nun bir rapor ortaya çıktı. Bu raporu AKP'liler yazdılar. Bizim o rapora bir muhalefet şerhimiz olacak. Ve o muhalefet şerhinde arkadaşlarımız ellerindeki tüm belgeleri ortaya koyacaklar. Ki zaten artık belge koymaya, kamuoyunu bu konuda aydınlatmaya gerek de kalmadı. Neden diyeceksiniz? Hulusi Akar'ın basına yansıyan sözleri, darbeci generallerin mahkemelerde anlattığı olaylar ve darbe süresi öncesi ya da darbe sürecinde ortaya çıkan diyaloglar aslında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğrular ve kanıtlar nitelikte. Bakın ne diyor Hulusi Akar? Biz darbeyi öne çekerek akamete uğrattık. Darbeyi öne çekerek akamete uğrattıysanız demek ki siz bunu bir kontrol altına aldınız. Bunu Sayın Genel Başkanımız söyleyince iktidar partisi neden tepki gösteriyor? Yani şu çok açık. İktidar muhtemelen darbeyi öğrendi ama bunu bir operasyonel yöntemle öne çektirtti. Ama ne yazık ki 249 insanımız da bu sırada hayatını kaybetti. Önümüzdeki günlerde darbe komisyonunun raporuna bir muhalefet şerhimiz olacak. Bu tam 10 gün içinde hazırlanacak. Ve 10 gün içinde de arkadaşlarımız darbeye ilişkin karanlık kalan tüm noktaları hem belgeleriyle hem somut kanıtlarıyla ortaya koyacaklar ve zaten Türkiye'de birçok gerçeği de öğrenmiş olacak. Tabii AKP'nin gerçeklerin ortaya çıkmasını istememesi gibi bir alışkanlığı var. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında bunun kendilerine dokunacağını da görüyorlar. Peki. O yüzden dün mecliste gelin darbenin siyasi ayağını araştıralım diye verilen önergeyi hemen reddettiler. Çünkü böyle bir şey araştırılsa işin ucunun kendilerine geleceğini görüyorlar. Bakın darbe araştırma komisyonunda Bülent Ecevit'in adı var, Süleyman Demirel'in adı var, Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün adı yok. Sanki Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül bu ülkede hiç iktidar olmadı ve FETÖ'de o dönem büyüyüp gelişmedi.
Fethullah Gülen'i adeta tanımıyorlarmış gibi bir görüntü.
Yani bir AKP o raporda bir sayfada iki paragrafta geçiyor. Ve böyle bir raporla toplumun darbeye ilişkin gerçekleri öğreneceği düşünülüyor. Peki. AKP'nin her zamanki taktiğidir bu. Her şeyi yapar, tüm suçları işler ama zeytinyağı gibi de kendisini su yüzüne çıkarır. Neyle çıkarır? Elindeki medya olanaklarıyla. Ama toplumun ben artık bunlara inandığını da sanmıyorum. Çünkü darbecilerin ortaya çıkan ifadeleri aslında birçok gerçeğin de görülmesini sağlıyor. Zaten AKP emin ol Zafer Arap.
Alo. Sanıyorum hatta bir kopukluk oldu ama toparlamış gibi sayıyoruz Barış'ı arkadaşın sözlerini. Tekrar bir bağlantı kurmaya çalışalım Barış'ı arkadaşla. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu darbenin araştırılmasını, tam olarak araştırılmasını önlemeye yönelik çabalarından bahsediyordu. Tekrar telefon attığımızda Barış'ı arkadaş. Artık toparlayalım herhalde
evet,
Barış'ı arkadaş.
Evet, kaldığım yerden söyleyeyim ve buyur. Toparlayayım bırakayım. AKP darbe davalarının bir an önce sonuçlanmasını ve bu işin derinleşmesini engellemeye çalışıyor. Göreceksiniz muhtemelen 15 Temmuz'a kadar, 13-14 Temmuz'a kadar bu darbe davalarının tamamını bitirecekler. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kendi tabanlarını konsolide edebilmek, ikna edebilmek için muhtemelen ağır cezalar yağdırtacaklar ve böylece bu işi mevcut olan cezaevindeki kişilerle sınırlayarak kapatmaya ve bu darbe meselesinin üstünde örtmeye çalışacaklar. Çünkü eşeledikçe
evet,
kendilerine doğru bir şeylerin geldiğini görüyorlar.
Peki,
o yüzden bunu kapatmaya çalışacaklar. Onun emarelerini de görüyoruz.
Peki.
Onun emareleri zaten AKP'nin bütün politikasında ve çizgisinde saklıdır Zafer Arap.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Barış arkadaş.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar
diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış arkadaş dün mecliste olup bitenleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tavrını özetliyordu canlı yayında. Saatlerimiz 8.44'ü gösteriyor. Köşe yazarlarını okumayı sürdürelim. Habertürk'te Oray Eğin'in köşesine bakıyoruz. Kontrollü darbe, kontrollü yalan diyor Oray Eğin. FETÖ'cüler darbeyi FETÖ yapsaydı başarılı olurdu lafını dolaşmaya sokmaya başladı. Bugünlerde 15 Temmuz'un hikayesini kendi açılarından sürekli değiştiriyorlar zaten. Bu aralar bunu tutturdular diyor. FETÖ'nün bir şekilde darbe yapacağını aylar önce açık istihbarattan takip etmek mümkündü. Zaten niyetlerini bile gizlemiyorlardı. Örgütün elemanları durmaksızın bir darbe tartışması açmaya çalışıyor. Bir darbe ihtimalini sadece FETÖ'cüler gündeme getiriyordu. Sanıkların ifadeleri, deliller de FETÖ'nün izini tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor değil. Demiş Oray Eğin. Sonra devam etmiş. Yenilgiden sonra örgütün hedefi destek bulamadığı Türk kamuoyu değildi artık. Önümüzdeki ay yabancı basında birçok darbe yazısı çıkacak. Satır aralarını dikkatle okuyun. Bir senedir FETÖ'nün işlediği taktik sonucu birçok yazıya kuşkucu bir yaklaşım hakim olacak. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'nin iç işlerini çok iyi bilmesi gereken biri bile kontrollü darbe yalanına kanıyorsa bu yabancıyı bir yabancıyı nasıl eleştirebiliriz? 15 Temmuz'u tam olarak anlamadı diye. FETÖ ile mücadele adına birçok insanın mağdur edilmesi kabul edilemez. Ama olağanüstü hal şartlarından söz ediyoruz. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun saldırı karşısında ilk olarak kendini koruma refleksi verir. Bu süreçte de mağduriyetler kaçınılmaz olur maalesef demiş. Örgüt şu anda sadece batıda oluşan Erdoğan karşısında havadan besleniyor. Ama ABD ile sıcak ilişkiler, AB sürecinin yeniden başlaması olumsuz rüzgarları kısa sürede tersine döndürebilir. İşte tam da bu aşamada örgütün yaşam kaynağını, oksijenini kesmek gerekiyor. Onlara mağdurmuş gibi davranma fırsatını daha fazla vermemeli Türkiye diyor Oray Eğin bugünkü yazısında. Oray Eğin tabi olağanüstü hal koşulları ne yapalım ya o kadarcık olur filan diyerek olağanüstü hal koşullarında demokrasinin, hukukun, insan haklarının askıya alınmasında onaylamayı nasıl sindiriyor içine? Tabi onu da sorgulamak lazım. Olağanüstü hal koşulları zaten demokrasiyi askıya almak için getirilir. Yani bu koşullarda o kadarcık olsun filan dememek lazımdır. Yargılamaların her şeye rağmen adil olarak devam etmemesi, yargılamalara bir takım gölgelerin düşmesi, hakların askıya alınması tam da bu yargılamaların sağlıklı olarak gerçekleşememesini, tam da bu yargılamaların düzgün yapılmamasını istemeyenlerin ekmeğine yağ sürülmesinde beraberinde getirir. Dolayısıyla bu konularda da taviz vermemek lazım. Bir, demokrasiden, iki, hukuktan yana taviz vermemek lazım diye de hatırlatalım Oray Eğin'e. Yani kontrollü darbe iddialarını böyle kafadan reddetmek de bir akıl kârı değil. Kontrollü darbe iddialarında bulunanlar ki az önce Barış arkadaş güzel anlattı. İşte devleti yönetenlerin özellikle de silahlı kuvvetlerin en başındaki ismin Hulusi Akar'ın çelişkili ifadelerinden yola çıkarak bunları söylüyorlar. Sorular soruyorlar, cevap gelmiyor. Başka sorular soruyorlar, onlara da cevap gelmiyor. İfadelerdeki çelişkilere dikkat çekiyorlar, onlara da açıklama getirilmiyor. Yahu araştıralım, bunların hiç mi siyasi ayağı yok mu? Geçmişte koalisyon yaptıydı iktidar partisi bu adamlarla, hükümetin içine sızma değil yerleştirme vardı bizzat kendi elinizde. Gelin bunları soruşturalım, yok soruşturmayız. O zaman kontrollü bir şeyler olduğu iddiasına da siz gerekçe sağlıyorsunuz derler. Yani öyle kontrollü lafını edenle alay etmek ya da karşı çıkmak da bitmiyor. O kadar basit değil. Geçelim Fatih Altaylı'ya. Darbeler her zaman karanlıktır diyor Fatih Altaylı da. Geçmiş darbeleri de işte 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü filan hatırlatıyor. Diyor ki eminim ki sonsuza kadar da bazı soru işaretlerinin cevapları alınmayacak. Gerçekler tam olarak bilinmeyecek diyor. O yüzden darbeler karanlıkta yapılır ve asla tam olarak aydınlatılamaz. Üzerinden 46 yıl geçen, hakkında onlarca kitap, onlarca belgesel, yüzlerce tanıklık olan 9 Mart ve 12 Mart arasındaki 3 gün aydınlatılmadıysa 15 Temmuz'u daha çok beklersiniz demiş Fatih Altaylı. İnşallah daha çok beklemeyiz onun kullandığı ifadeyle. Muharrem Sarıkaya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu metal yorgunluğu ya da iktidarın metal yorgunluğu meselesine girmiş. Önünde iki önemli seçim varken sahayı öğrenmiş, seçmene vakıf olmuş kadroların uzaklaştırılacak olmasından kaygılanıyor demiş Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları içinde. Ayrıca toplumsal tabanın hızla değişen taleplerine uygun siyaset üretmekte zorlanan genel merkez kadroları yerinde tutulurken onların uygulayıcılarının değişmesinin ne fayda getireceği sorgulanıyormuş. Asıl değişimin hantallaşıp bireyselleşen belediyelerde olması gerektiğinin altı çiziliyormuş. Bu konuda da formül üretmekte zorlanıyor diyor Muharrem Sarıkaya ve şöyle devam ediyor. Çünkü belediye başkanı kendisi çekilmezse görevden alınması için bir gerekçe lazım. Bakanlık eliyle alınması için üretilecek her gerekçe de partiyi etkiler veya muhalefete koz verir. Bütün bunlardan dolayı AK Parti'de yapısal dönüşüm beklentisinin stresi yaşanıyor demiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ciddi bir krizin beklediğini, o işte bütün kadroları değiştireceğiz, yenileneceğiz. Çünkü metal yorgunluğu var denen Cumhurbaşkanı'nın atacağı adımların nelere yol açabileceğine ilişkin bazı soru işaretlerinden ya da ipuçlarından bahsediyor Muharrem Sarıkaya Habertürk'te. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nde kimler neler yazmış? Mesela Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Gezi direnişçilerine selam olsun başlığıyla yazmış bugünkü yazısını. Fikri Sağlar'ın köşesine hemen bakalım ne demiş. Selam olsun Gezi direnişçilerine başlıklı yazıyla son derece uzun bir yazı. Diyor ki bu direnişi tam olarak anlamış olabilseydik, dolu dizgin otoriter rejime doğru evrilen ülkemizi bu kötü gidişattan kurtarırdık. Gezi ruhunun en çok ihtiyaç duyulduğu zaman 16 Nisan gecesiydi diyor Fikri Sağlar. Şayet o gece bu ruhla Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidilebilseydi tek adam rejimine hayır diyenlerin başarısı tescil olurdu. Gezi'de demokrasiden, doğadan, eşitlikten, dayanışmadan, hak ve özgürlüklerden yani barıştan yana kurulan anlayış siyaset yapma biçimini sarmalıdır. Bilinmeli ki değişimi ve gelişimi kişinin kimliğine, düşüncesine, emeğine, gelecek beklentisine saygı duyan siyaset sağlar. Yaşam alanlarını savunan, karanlığa, haksızlığa ve yolsuzluğa geçit vermeyen, evrensel hukuka inanan, adil paylaşımdan yana olan, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayla insana ancak emeğine saygı duyan, kısaca halktan yana olan siyaset değişimi gelişime çevirebilir. Böyle bir siyaset yapma özlemiyle laik parlamenter rejim sistemine dönebilmek için 2019'a hazırlanılmalı. Gezi ruhu bu hazırlığın yol göstereni olmalı ve ülkece birlikte hayır bitmedi, demokrasi mücadelesine devam ediyoruz denilmeli demiş Fikri Sağlar bugün Bir Gün Gazetesi'ndeki köşe yazısında. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi apaçık darbeciliğin itirafı mı olur diye yazmış Haşmet Babaoğlu bugünkü köşesinde. Diyor ki her lafa itiraf, yani saklanan veya inkar edilen gerçeğin kabul edilip açığa vurulması gözüyle bakmayalım. Hele ne olur birbirinden kıytırık ifadelerle şok itiraflar başlığı falan atmayalım. Kelimeler önemlidir. Bazen kelimelerle kazanır, kelimelerle kaybederiz. Titizlik gerekiyor. Eğer örgüt itiraf konusu üzerinden operasyon çekiyorsa uyanık olmaya ve kamuoyunu da uyanık tutmaya mecburuz. İkincisi, umarım yanılıyorumdur ama davaların atmosferinde bir cılızlık var diyor. Davalar şehit ve gazi yakınlarıyla darbeci sanıklar arasındaymış. Çerçevesi bu kadarmış gibi bir hava yaratılmamalı. 15 Temmuz darbe girişimi bütün millete karşı işlenmiş vahşice bir suçtur. Davaların ele alınışı ve artık sanıkların kılık kıyafeti ve davranışı mutlaka bu çerçeveye uydurulmalıdır demiş. Engin Ardıç da uyuzluk et izi kalsın şeklinde bir yazı yazmış. Diyor ki herhalde Erdoğan'a gönüllerince hakaret edebilmek için değil, çünkü o gene suç diyor. Atatürk'e hakaret özel suç sayılmaya devam etsin. O da partili cumhurbaşkanı diyor. O zaman ne elde edecekler, ne değişecek? Erdoğan'ı herhangi bir parti başkanı derecesine indirip prestijini biraz kırmış olacaklar, o kadar demiş. Bu bir marifet midir? Erdoğan bununla seçim mi kaybedecektir? Cumhurbaşkanı eskiden devletin ve milletin birliğini temsil edermiş. Yeni anayasaya göre artık etmiyormuş. Atatürk milletin kaçta kaçını temsil ediyordu? Yoksa partili bir cumhurbaşkanı olarak temsil etmediği kişi ya da kitleler de mi vardı? Herkes eleştiri karşısında eşitti de Atatürk biraz daha mı eşitti? İçinden çıkamazsınız. O zaman bari susun diyor Engin Ardıç. Erdoğan'la başka türlü mücadele edemeyince bu tür hokkabazlıklarla onu törpülemeye çalışmayın. Ama bir şey elde edemeyeceğinizi biliyorsanız ve amacınız Aydın Doğan'a yaranmaksa o başka tabii. Dua edin de sözcüğünün başına bir iş gelmesin. Raf ömrünüz dolup son kullanma tarihiniz geçince sığınacak yeriniz olsun diyor Engin Ardıç. Maşallah dedirtecek bir yazı yazmış. Atatürk milletin kaçta kaçını temsil ediyor diye bir soru ortaya atmak ve Tayyip Erdoğan yüzde kaçını temsil ediyordu, Atatürk yüzde kaçını temsil ediyor diye bir karşılaştırmaya gitmek için insanın 7 gün uykusuz kalması, uykusuz kalması ya da 99 şişe içki içmiş olması gerekiyor böyle bir soruyu ortaya atmak için. Ve hey Engin Ardıç, hangi kafayla yazıyorsun bunu? Ben de o kafadan istiyorum. Hayır, istemiyorum o kafadan diyeceğim. Çünkü Atatürk milletin kaçta kaçını temsil ediyordu diye Atatürk'ün temsiliyetini bir yüzdeye indirgeyebilmek için insanın bu ülkenin 100 yıllık tarihinden hatta 150 yıllık tarihinden haberdar olmaması lazım. Aklını yitirmiş olması lazım. Geçmiş olsun diyorum Engin Ardıç'a. Fahrettin Altun Sabah gazetesinde Erdoğan AK Parti'ye ne kattı sorusunu soruyor. Erdoğan bu kez geçmiştekinden de çok daha güçlü bir şekilde çıktı partisinin bir ülkenin önüne. Ne yaptı? Kucaklayıcı siyasete, kalkınmacılık ilkesine, reformist anlayışa vurgu yaptı. Partisini bu çerçevede siyaset yapmaya çağırdı. Bu Türkiye için bir fırsattır. Türkiye düşmanlarına diyecek sözümüz yok ama Türkiye diye bir derdi olanların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir demiş bugünkü Sabah gazetesinde. Ve Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te Mehmet Tezkan'ın köşesine bakalım. Darbenin nedeni çember daralmıştı diyor. O güne kadar gelen gelişmeleri anlatıyor. Sonra diyor ki sıra TSK'ya gelmişti. TSK'da hangi generalin, hangi subayın Fethullahçı olduğu artık isim isim biliniyordu. Çember daralmıştı. Fethullahçı generallerin, albayların, binbaşıların, yüzbaşıların önce orduyla ilişkisi kesilecek. Yani yaş kararlarıyla. Sonra terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanacaklardı. Terör üyesi olmaktan yargılanacaklardı. 15 Temmuz darbe girişiminin nedeni buydu. Altın vuruş. Erkene çekilmesinin nedeni bence tamamen telaş. Bu kararı veren zaten sonumuz hapis, kurtuluşu yok. Ya kazanırsak diye mi düşündü diyor Mehmet Tezkan bugünkü köşe yazısında. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de aynı görüşte. Ne meşru ne yasal diye o işte AKP'nin dünkü raporunu vurgulamış. O raporda halk oylamasının çok adil yapılmadığı şeklinde işte orada bir takım hatalar ve arızalar olduğu yolundaki görüşünü hatırlatmış Emre Kongar bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Saatimiz 8.57'yi gösteriyor. Bugün de bu kadar köşe yazarı okuyabildik. Programın da artık sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bugünkü kapanış müziğimiz bir efsane İspanyol sesten geliyor. Mercedes Sosa, bilen bilir, efsane bir sesti. Büyük bir damga vurdu. Büyük bir iz bıraktı müzik dünyasında. Onun ünlü bir parçası var. Başka seslerden de dinlemiştik onu ama bisiklet meleği anlamına gelen El Angel de la Bicicleta isimli parçasıyla bugün veda ediyoruz. Yarın sabah 7'de birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Pusimos a la y ahora vemos una bicicleta a la que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes
lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma.
Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle.
¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos?
Si somos obreros, curas o médicos.
Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con plegaria.
¡Ey!
¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Por cielo, tus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno,
cambiamos por trueno y
sacamos cuerpo, pusimos alas.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.